İyi geceler sayın izleyiciler. Altı Hocam'la birlikte programa devam ediyoruz inşallah. Altı Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Neler anlatalım Altı Hocam?
Nasıl uygun görürsen hocam.
Estağfurullah. Hocamızla Ashab-ı Kiram'ın fedakarlıklarını, sahabenin fedakarlıklarını okuyorduk. Hocamız devam edin demişti. Ona devam edelim istersen.
Peki.
En son Saliha Mümin kadınların fedakarlıklarında kalmıştık. Onu istersen okuyalım.
Tamam.
İnşallah. Bu örnek mümin kadınlardan biri de Ümmi Ümere Nesibe binti Kaab'dır. Gazilere su dağıtmak ve yaralarını sarmak göreviyle katıldığı Uhud Savaşı'nın şiddetli bir anında Resulullah'a saldıran bir kimseye karşı fedakarane bir mücadele vermiştir. Kendilerini, hanımlarını ve çocuklarını korudukları gibi Allah Resulü'nü de koruyacaklarına dair Akabe'de Allah'ın Resulüne biat eden Nesibe binti Kaab, savaşın bir anda Müslümanların aleyhine dönüştüğünü ve düşmanların Allah'ın Resulü'nün etrafında yoğunlaştığını görmüş ve kılıca sarılarak Peygamberimizi korumaya çalışmıştır. Diğer sahabelerle birlikte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafını çevirerek vücutlarını ona kalkan yapan kişilerden biri olan Nesibe binti Kaab pek çok yerinden yaralanmıştır maşallah. Değil mi? Zaten mümin hanımlarda delikanlı karakteri oluyor çünkü Allah... Değil mi? Aynı şeylerle yükümlülük yüklemiştir inşallah hem onlara ve mümin kadınlarda da hakikaten bunu görüyoruz peygamber dönemindeki evet, değil mi inşallah. Kendilerinden, aşiretlerinden, akrabalarından önce daima peygamberimizin güvenliğini düşünen örnek Müslümanlardan biri de İkrime bin Ebi Cehil'dir. Müslümanlara olan kin ve düşmanlığıyla bilinen Ebu Cehil'in oğlu olan İkrime bin Ebi Cehil, Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde Bizanslara karşı yapılan Yermük Savaşı'na katılmıştır. Zaferle neticelenen savaşın sonunda ağır yaralanan El-Haris İbni Hişam, Süheyl bin Amr ve İkrime İbni Ebu Cehil'in birbirlerine gösterdikleri fedakar tavır şöyle rivayet edilmektedir. Yermük Savaşı'nda Haris bin Hişam, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr ağır yaralar alarak yere düştüler. Haris bin Hişam içmek için su istedi. Askerlerden biri ona su götürdü. İkrime'nin kendisine baktığını görünce, "Bu suyu İkrime'ye götür," dedi. İkrime suyu alırken Süheyl'in kendine baktığını gördü. "Suyu içmeyerek bunu götür Süheyl'e ver," dedi. Fakat su Süheyl'e yetişmeden Süheyl şehit oldu. Bunun üzerine sucu İkrime'ye koştu. Fakat İkrime de şehit olmuştu. Hemen Haris'in yanına koştu. Haris de şehit olmuştu. Maşallah. Değil mi?
Maşallah.
Çok yani kahramanlıkları, fedakarlıkları maşallah.
Değil mi?
Bakın rivayetlerde Ebu Musa el-Aşari'nin bu cesareti ve fedakar ahlakı şöyle anlatılmaktadır. Ebu Musa el-Eşari şöyle anlatıyor. Peygamberle beraber savaşa çıktık. 6 kişiydik. Bizim bir devemiz vardı. Ona sıra ile biniyorduk. Ayaklarımız delindi. Benim her iki ayağım hem şişti hem de tırnaklarım düştü. Bu yüzden ayaklarımıza çaputlar yani bez parçaları, paçavralar bağlıyorduk. İşte o gazveye, sefere bundan dolayı zatur rika yani paçavralar harbi, ayağı sargılılar harbi denilmiştir. Maşallah.
Maşallah.
Musab bin Umeyr, Uhud Savaşı'nda bu savaşta bir kılıç darbesiyle sağ kolunu kaybetmesinin ardından sancağı sol koluna almış. İkinci bir kılıç yarasıyla sol kolunu da kaybedince bu haliyle kendisini peygamberimize siper yapmıştır. Peygamberimizi korurken vücuduna saplanan bir mızrak ile şehit olmuştur. Maşallah. Hey, aslanlar aslanı değil mi?
Ne güzel.
Bakın, Ashab-ı Kiram'ı evet. Ayrıca infak konusundaki fedakarlıkları var. Hazreti Talha bin Ubeydullah'ın infak konusundaki üstün ahlakı ve gösterdiği fedakarlıklar şöyle anlatılmaktadır. Hazreti Talha, Zilkarade Savaşı'nda Müslümanların susuz kalmaması için kuyu satın alıp onu müminlere vakfetmiş idi. O zaman kuyu satın almak ve vakfetmek çok büyük cömertlikti. Zul-Usra gazvesinde ise savaşa katılanları tek başına doyurmuştur. Günlük geliri 1000 altın idi. Öksüzleri gözetir, fakirlerin ihtiyaçlarını görür, biçarelere yardım eder, muhtaç olanlara para verirdi. Teymoğullarının bütün muhtaçları onun yardımları altındaydı. Hazreti Talha bunların dullarını evlendirir, borçlarının borçlarını öderdi. Hazreti Ebu Talha'nın infak konusunda gösterdiği fedakarlık ise, evet, şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Talha, Medine'de hurmalık mal cihetiyle, yani bu yönden, Ensar'ın en zenginiydi. Kendisince envalinin yani mallarının en sevimlisi de Beyruha denilen bostanıydı. Beyruha Mescid-i Nebevi karşısındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Beyruha'ya girer ve onun içindeki güzel sudan içerdi. Enes radıkallahu anh demiştir ki, ey müminler, malınızın sevdiğiniz kısmından tasadduk etmedikçe hayr-ı mahsa, yani tam anlamıyla hayra, hayrın aslına, rıza-i bariye, Allah'ın rızasına nail olamazsınız. Erişemezsiniz, sahip olamazsınız. Mealindeki ayeti kerime nazil olunca Ebu Talha doğrudan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip demiştir ki, ya Resulallah, Allah tebareke ve teala, ey müminler, şeytandan Allah'a sığınırım, ey müminler, malınızın sevdiğiniz kısmından tasadduk etmedikçe, Allah rızası için infak etmedikçe, hayr-ı mahsa, rıza-i bariye nail olamazsınız buyuruyor. Malımın bana en sevimli olanı Beyruha'dır. Beyruha Allah için sadakadır. Bu sadakanın hayrını ve Allah-u Teala indinde, yani Allah katında, onun zuhri ahiret olmasını, yani bostanımın ahiretteki görüntüsünü umarım. Ya Resulallah, bu bostanımı Allah-u Teala'nın sana gösterdiği münasip cihete lütfen sarf eyle, uygun olan şekilde Allah'ın razı olacağı yönde kullan demiştir. Cömert ahlakıyla öne çıkan sahabelerden bir diğeri de Medine'ye hicret ettiğinde 7 ay Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmiş olan Sa'd bin Ubade'dir. Allah'ım bana cömertlik yapabileceğim mal ver diyerek dua ettiği bildirilen Sa'd bin Ubade'nin fedakarlıkları rivayetlerde şöyle anlatılmaktadır. Sa'd bin Ubade kıtlık ve kuraklık yıllarında halka yiyecekler sağlar, yolda kalanlara yardım eder, misafirleri en güzel şekilde ağırlar, musibet ve ihtiyaç zamanlarında yardım yapar, kabilelerin yurtlarına ulaşmasına yardım ederdi. 627 yılında vuku bulan Garet gazvesinde orduya erzak olarak 10 deve yükü hurma, Hendek Savaşı'ndan hemen sonra yapılan Beni Kurayzi gazasında bütün orduya yiyecek vermiştir. Sa'd bin Ubade'nin kale şeklinde bir evi vardı. Burada her gün Eshab-ı Kiram içinde Eshab-ı Suffa denilen kimsesiz, yoksul Müslümanlardan her gün 80 kişiye yiyecek ve içecek verirdi. Hazreti Sa'd bin Ubade ayrıca Medine'de Sikai-i Alit Sa'd adını verdiği bir kuyu açtırmış ve bu su kuyusunu Müslümanların kullanımına sunmuştur. O dönemde Mekke'nin en zengin ve söz sahibi ailelerinden birine mensup olan ve Peygamberimizin tebliğine uyan ilk Müslümanlardan biri olan Erkam bin Ebil Erkam ise ilk Müslümanlardan büyük tehdit ve baskı altında oldukları, en yakın akrabalarından bile eziyet gördükleri, ibadetlerini gizlice yerine getirdikleri bir dönemde Peygamberimize evini Müslümanların hizmetine açtığını bildirmiştir. Hazreti Erkam'ın Kabe-i Muazzama'nın batı taraflarındaki bu evi Müslümanlar için çok büyük bir nimet olmuştur. Peygamber Efendimiz ve o dönemde sayıları 10-15'i geçmeyen müminler buraya yerleşmiş, bu ev vesilesiyle ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilme ve İslamiyet'in yayılması için çalışabilme imkanı bulmuşlardır. 3 yıl kadar kaldıkları bu evde yapılan tebliğler pek çok kişinin İslamiyet'i kabul etmesine vesile olmuş. Erkam bin Ebil, Erkam'ın evi İslam tarihinde çok önemli bir rol oynamıştır. İlk Müslümanlar kendilerine yapılan eziyet ve işkencelerden kurtulmak için bu eve sığınmış, Hazreti Ömer'in katılmasıyla 40 kişi oluncaya kadar sahabe-i kiram burada kalmışlardır. O dönemde Müslümanların nasıl zor şartlar altında oldukları düşünülecek olursa, Erkam bin Ebil Erkam'ın bu tavrının önemi çok daha iyi anlaşılabilecektir. Hazreti Ebu Bekir, Hazer'de yani barış zamanlarında ve seferde Resulullah'tan hiç ayrılmadı. Ona her zaman arkadaşlık etti. Her zaman malını canını feda etmeye hazır halde yanında beklerdi. Peygamber Efendimizin ilk halifesi olan Ebu Bekir, dini kuvvetlendirmek için malını vermekte, düşmana karşı mücadele etmekte hep önde olmuştur. Tebük Savaşı'nda Resulullah herkesin yardım yapmasını emir buyurunca herkes malının bir kısmını getirip verdi. Sonra Hazreti Ebu Bekir de malını getirip teslim etti. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e dönüp sordu. Ya Ebu Bekir sen evine ne bıraktın? Ya Resulallah evime bir şey bırakmadım, tamamını buraya getirdim. Onlara Allah ve Resulünü bıraktım. Hazreti Peygamber malının yarısını getirip veren Hazreti Ömer'e de ailene bir şey bıraktın mı diye sordu. O ise evet, malımın yarısını getirdim. Diğer yarısını ise onlara bıraktım dedi. Sonra Hazreti Ebu Bekir'in malının tamamını getirdiğini işitince de onunla yarıştığımız bütün hayır işlerinde o beni geçmiştir dedi. Resul-i Ekrem Efendimizin Tebük seferindeki bu çağrısına tüm sahabeler gibi Hazreti Osman da en güzel şekilde karşılık vermiştir. Hazreti Osman ordunun üçte birini teçhiz etmiş, böylece herkesten çok daha fazla infakta bulunmuştur. Onun yardımından sonra ordunun hiçbir ihtiyacının kalmadığı rivayet edilmektedir. Medine'de kıtlık olduğu bir dönemde ise Hazreti Osman'ın Şam'dan gelen 100 deve yükü buğday kervanını ashab-ı kiram için satın aldığı, daha sonunda bunları Medine'de bulunan fakirlere, sahabe-i kirama bedava dağıttığı, 100 deveyi de kesip fakirlere yedirdiği rivayet edilmektedir. Dört büyük halifeden Hazreti Ömer'in oğlu olan Abdullah bin Ömer de yine cömertliğiyle tanınan sahabelerdendir. Rivayetlerde Abdullah bin Ömer'in bu ahlakından şöyle bahsedilmektedir. Abdullah bin Ömer, bin kişi azat etmeyince ruhunu teslim etmedi. Sevmeye başladığı bir şeyi Allah rızası için ihtiyacı olana verirdi. Böylece Allahu Teala'nın sevdiğiniz şeyler, şeytandan Allah'a sığınırım, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe kavuşamazsınız. Ali İmran suresi 92 mealindeki ayeti celilesiyle amel ederdi. Maşallah. Değil mi? Maşallah, demek ki evet. Müslümanların böyle olması gerekiyor değil mi? Allah'ın emrettiği yapı da bu zaten yani inşallah.
Tabii.
Onlar sahabeydi, biz yapamayız yok. Bütün Müslümanlar için geçerli olan bu şekilde olmuş oluyor. Kahraman, fedakar değil mi? Allah yolunda malını, canını adamış insanlar değil mi inşallah? Bu şekilde bir örnekle örneklenmiş olması gerekiyor. Allah'ın, dün sen de hatırlatmıştın, Allah'ın Resulü'nü güzel bir örnek vardır diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Değil mi? Biz peygamber ahlakını, ayrı zamanda da Hazreti Mehdi'nin ahlakıyla ahlaklanacağız. Hazreti İsa'nın ahlakıyla ahlaklanacağız inşallah. Değil mi? Onları örnek alacağız. Tabii. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacağız. Allah affetsin.
İnşallah.
Ama Hazreti Mehdi'yi ve Hazreti İsa'yı örnek alarak değil mi inşallah? Onlarda güzel tabii, örnek vardır yani, diyor Allah.
İnşallah Hazreti Mehdi de en yoğun olarak tecelli etmiş olacak Allah. Yeryüzünde mesela merhamet olarak, yeryüzünde Allah sonsuz merhamet sahibidir. Yeryüzündeki insanlarda en yoğun olarak Mehdi de merhameti tecelli etmiş olacak. Allah sonsuz adalet sahibidir. En çok Mehdi'de tecelli edecek adaleti Allah'ın. Yani o devrin elçisi o olması itibariyle nasıl Peygamber Efendimiz döneminde Peygamber Efendimiz de tecelli ediyordu. Mehdi döneminde de yeryüzündeki en adaletli, en merhametli, en şefkatli, değil mi? En takva, en sevgi dolu. Yani bütün o güzel özelliklerin en yoğun olduğu kişi Mehdi olacaktır. Allah en yoğun olarak onu da tecelli edecektir. Çünkü seçtiği kişi odur. Mesela biraz manevi özelliklerinden bahsedebiliriz istiyorsan Mehdi.
Evet.
Hazreti Mehdi insanlar arasında hakkaniyet ve adaletle hükmedecektir. İman edenlerin Efendisi Aleyhisselam der ki, İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam neyin doğru, neyin yanlış olduğunu daha iyi bilir. Kötü hükümleri üzerinizden alıp atacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam tehlikelerinizin önünü kesecek ve adaletsiz yöneticilerinizi bertaraf edecek ve dünyayı dürüst olmayanlardan temizleyecektir. Hakkaniyet ile hareket edecektir ve sizin aranızda insaflı bir adalet terazisi kuracaktır. Mesela ne kadar önemli değil mi? Herkesin
evet.
Adalet beklentisi, adalet duygusu vardır ve dünyada ahir zamanda adaletsizliğin en yoğun olduğu bir dönem. Her tarafta hüküm süren bir adaletsizlik, insanları tatmin etmeyen, vicdanları yalayan bir adaletsizlik var dünyanın her tarafında. Onların hepsini bertaraf edip tam bir adalet kuracak. Herkesin beklediği, umduğu bir şey. Beklerseniz ödüllendirileceksiniz ve sizin haksızlığa uğratılmanızın intikamını alacak olanın ve haklarınızın kurtarıcısı olanın o olduğunu kesinlikle anlayacaksınız. Hazreti Mehdi dünya üzerinde adaleti dağıtacak. Bediüzzaman da diyor ya hakimdir diyor.
Evet.
Hakim yani adaleti dağıtan, sağlayan kişi olacak. Mehdi insanların gerçek ve derin sevgiyi yaşamasına vesile olacaktır. Hazreti Ali bin Ebi Talip aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Kamimiz Hazreti Mehdi kıyam edince insanların kalbindeki düşmanlık ve ihtilaf sebeplerini kökten kazıyacaktır. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir. Çok önemli değil mi? Dünyada asayiş, yani savaşlar var, düşmanlık var. İhtilaf var insanlar arasında, değil mi? Toplumlar arasında kargaşa var.
Evet.
Bunların hepsinin Mehdi ile son bulacağı ve onun sevgisiyle insanların dinginleşeceği, böyle asayiş olayları olmayacağı, emniyetin ve güvenilirliğin yerleşeceğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi münafık karakterleri, karakterli insanları simalarından tanıyacaktır. Ebu Basir'den İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed suresi 30. ayeti hakkında şöyle buyurdu. Allah onları tanır. Lakin bu ayet kaim, Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam onları, yani münafıkları, çehrelerinden, yüzlerinden tanıyacak. Ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek. Dost düşmanı tanıyacaktır diyor Mehdi için. Yani yüzlerinden tanıma özelliği var. Yani gözüne bakınca insanın dürüst olup olmadığı, samimi olup olmadığını Hazreti evet. Mehdi anlıyor. Çünkü kendisi öyle. Yani tam samimi ve tam dürüst olduğu için karşıdaki insanın samimi veya dürüst olup olmadığını anlayacak bir özellikte Allah öyle bir özellik vermiş Hazreti Mehdi'ye. Mehdi işleri ve insanları çok mükemmel yönetmesiyle tanınacaktır. Hazreti Mehdi'nin alametlerinden biri iş başına getirdiği yetkilileri sıkı denetlemesidir. Başka bir hadiste de işi sıkı tutar diyor Hazreti Mehdi. Gayretinin ciddi olduğunu. Çünkü ayet-i kerimede de şeytanın da Allah'a sınırım. Kim de ciddi bir çabayla çaba gösterirse diyor mealen, onun çabası şükre şayandır. Gayretinin evet. ciddi olması. Yani çalışmasının, gayretinin ciddi olması ayetin müminlere zaten emrettiği bir şey ve Mehdi de onu en iyi uygulayan kişi olacaktır diyor hadiste. Allah Hazreti Mehdi'ye en doğru hükmü ilham edecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam, Davut aleyhisselam ve Ali Davut hükmüyle hükmedecek. Ve kimseden şahit ve delil istemeyecek. Şeyh Müfid şöyle diyor. Kaim Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde aynı Hazreti Davut gibi, yani batın hasebiyle, batın bilgisiyle hükmedecek, şahide gerek duymadan hükmedecek. Allah hükmü ona ilham edecek ve o da ilahi ilhama göre hükmedecek. Maşallah. Onun, Hazreti Mehdi aleyhisselamın zamanında kimseye kötülük edilmez. İşte gerçek adaletin uygulayıcısı olacak. Evet. Bakın yani hem çok ferasetli. Mesela Hazreti Davut örneğini veriliyor değil mi? O bir koyun sahipleri geliyor. Orada bir Allah onu deniyor. Hüküm isteniyor ondan. Mesela o da takvaen çok Allah'a sığınıyor. İmtihan ettiğini anlıyor Allah'ın. Yani o onun hükümdarlığının ve hüküm veren çok ayrıntılı takva bir sahibi olduğu için Hazreti Davut'a örnek vermiş Peygamber Efendimiz. Onun gibi delili, yani şahide gerek duymayacak derecede adilane hüküm verdiğini söylüyor. Evet,
bu tabi derin ilminden kaynaklanan. Çünkü Allah'ın evet. ilhamıyla hareket ettiği için inşallah.
Evet.
Ondan kaynaklanan şahide evet. ihtiyaç duymaması inşallah.
Tabi. Yani o derece doğrunun evet. ne olduğunu anlayacak ferasette
bir ilmi var tabi.
Evet. Anlayışta. Evet. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın ilhamıyla Allah'ın rızasına en uygun tavrı bilecek ve bu şekilde hareket edecektir. Dedim ki Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın rızasını nereden bilecektir? Buyurdu ki Allah onun kalbine rahmetini nazil edecektir. Rahmetini indirecektir.
Maşallah.
Allah'ın inayeti altında. Evet. Yani hep doğru, vicdanına her zaman ilham oluyor ve hep onun şey arkasında gidiyor Hazreti evet. Mehdi.
Hocamız da açıklamıştı yani ahkamda masumdur diye Mehdi her zaman inşallah. Yani verdiği tabii. hükümlerde bu hadislerde de onu görüyoruz zaten.
Evet.
Mutlaka doğru, Allah korkusuyla doğru karar veriyor inşallah.
Evet. Allah Hazreti Mehdi'yi hikmetiyle, ilmiyle, hidayetiyle yönlendirecektir. Allah-u Teala'nın Hazreti Mehdi'ye nasıl yardım edeceğini İmam Rıza Aleyhisselam şöyle açıklamıştır. Allah Hazreti Mehdi'ye kalp genişliği verecektir. Kalbini hakikat ve hikmetlerin çeşmesi kılacak. Ona daima ilmini ilham edecektir. Ondan sonra hiçbir sorunun cevabından aciz kalmayacak, sahih yol göstericilikte ve hakikatleri beyanda asla sapıklığa düşmeyecektir. Allah'ın dilemesiyle hatadan masumdur. Daima Allah'ın yol göstericilik, tevfik ve teyitlerine mazhardır. Hata ve sürçmelerden emandadır, güvenliktedir. Kullarına hüccet ve şahit olması için onu bu makama Allah seçmiştir. Allah bu ilahi ihsanını istediğine verir ve Allah büyük ihsan sahibidir.
Çok maşallah. Hatada masumdur diyor değil mi inşallah?
Tabii.
Çok önemli masum yani inşallah. Maşallah. Bu da Allah'ın ilhamıyla kalbine indirmesi. Onu da evet. zaten açıklamıştı.
Evet.
Hadiste inşallah.
başka bir hadiste de diyor yani gerges kuşunun kanatlarının çırpması gibi Allah'tan korkar diyor.
Titreyerek korkar.
Değil mi? Evet. Yani Allah korkusu, sevgisi o derece yüksek olan bir insan böyle yani kılı kırk yarama derler ya böyle en ince şeyine kadar takvaen adaleti sağlayacağını anlıyoruz yani.
Bu tabii Kur'an'da bir ayetle bildiriliyor inşallah. Müminler için de geçerli. Şöyle ki şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona doğruyu yanlıştan bir ayıran bir nur ve anlayış verir diyor inşallah. Evet. Demek ki yani Allah'tan samimi olarak korkup sakınan bir insana Allah mutlaka doğruyu bulduruyor inşallah.
Tabii.
İnşallah. İlham ediyor doğruyu.
Evet.
Bakın doğruyu yanlıştan ayıran nur ve anlayış. Yani mutlaka yanlıştan ayırabiliyor. Değil mi? Kur'an'a bağlı evet. kaldığı sürece Allah'ın emir ve yasaklarına değil mi? İnşallah korktuğu evet. sürece samimiyetle mutlaka Allah böyle olacağını bildiriyor inşallah.
Furkan.
Evet.
Hakkı batıldan ayıran, doğruyu yanlıştan evet. ayıran. Hem surenin de adı, Kur'an'ın da bir adı aynı evet. zamanda Furkan. Maşallah. Hazreti Mehdi insanların tüm sorunlarına çözüm olacaktır. Herkesin yardımına koşacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam imdada gelen ve feryat edenin yardımına koşan yardım edendir. Allah onu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir. Maşallah. Demek ki imdat istenilen bir durum olacak. Yani yardım istenilen.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de ayette de diyor ya Nisa suresi 75'te hani mustazaf, zayıf bırakılmış bırakılanlardan bahsediliyor. Zayıf bırakılmış kadın, erkek, çocuklar adına neden savaşmıyorsunuz, mücadele etmiyorsunuz diyor. Yani yardım isteyenler var. Bize bir veli gönder diyorlar ya onlar.
Evet.
İşte o Allah'ın Mehdi talebi. İşareten tabii Allah
İnşallah.
En doğrusunu bilir. Mehdi yani bir kurtarıcı istiyorlar. Veli her devirde ahir zamanın o büyük fesadında diyor Bediüzzaman Hazretleri hakikaten. İşte en büyük müceddit, en büyük müştehit, hakim, kutbu azamı gönderecektir. Ehli beytten olacaktır o da diyor işte. Hakikaten o dönem ahir zaman en çok yardım istenen, imdat istenen dönem. Hazreti Mehdi insanların her konuda Kur'an ahlakına göre düşünüp hareket etmelerini sağlayacaktır. Yani onları en doğru, isabetli, makul, mantıklı, tutarlı ve akıllı şekilde davranmaya teşvik edecektir. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam da şöyle buyurmuştur ki, kaimimiz Hazreti Mehdi kıyam edince kulların başına elini sürecek ve onların dağınık fikirlerini bir yere toplayacaktır. Onları bir hedefe doğru yöneltecek ve onlarda beğenilmiş ahlakı kemal haddine ulaştıracaktır. Evet maşallah hakikaten her görüşler çok farklı oluyor. Yani İslam'ın hükmü, ruhu, mümin ahlakı belli olmasına rağmen ahir zamanın bir özelliği hakikaten mesela farklı farklı gruplardan, farklı farklı kişiler farklı farklı hükümlerle ve yaklaşımlarda bulunabiliyorlar günümüzde. Ve insanların kafası da karışabiliyor. Kimin nasıl doğru söylediğine. İşte Mehdi onların o farklı düşüncelerini tek bir yerde kendisini de toplayacak diyor.
İnşallah.
Bir yere toplayacaktır ve en doğrusunu öyle söyleyen kendisi olmuş oluyor. Bir hedefe doğru yöneltecek ve beğenilmiş ahlakı kemal haddine ulaştıracaktır. Yani Allah'ın beğendiği Kur'an ahlakını, İslam ahlakını en güzel şekilde insanların taşımasına vesile olacak. Mehdi hiç kimsede olmayan ilimlerin sahibi olacaktır. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdular. İlim 27 kısmı ayrılmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece 2 kısmını elde edebilmiştir. Kaimimiz Hazreti Mehdi kıyam edince diğer 25 kısmı da ortaya çıkacak. Ve insanlar arasında yayılacaktır. Maşallah. Hazreti Mehdi'nin onun fıkıh bilgisi 10 aliminkine bedeldir. Hazreti Mehdi bütün peygamberlerin ilimlerine sahip olacaktır. Bu da çok önemli. İmam Mehdi aleyhisselam ilim sandığının koruyucusudur. Tüm peygamberlerin aleyhisselam ilimlerinin varisidir. Ve her şeyden haberdardır. Hazreti Mehdi aleyhisselam aklına ve imanına çok güvenilecek bir insan olacaktır. Hazreti Mehdi'yi tanıyan samimi insanlar ona tabi olacaklardır. Ey insanların efendisi, bize senin Mehdi'nin hakkında haber ver. İnananların efendisi dedi ki, o Mehdi aleyhisselam en iyi sığınaktır aranızdaki. En iyi bilen ve en nazik olandır. Ey Allah'ım ona sadakat andını ızdıraptan çıkışın vesilesi yap. ve ümmetin dağılmışlığını onun eliyle birleştir. Size izin verildiğinde bunu yapın ve eğer ona Mehdi Aleyhisselam'a ulaşacak bir yol bulacak olursanız ondan başka yol tutmayın. Maşallah bak en iyi sığınaktır diyor.
Evet.
Yani ahir zamanda sığınılabilecek en iyi insan, onun yanında bulunmasını isteyecek birinci kişi. En iyi bilen, o devrin en iyi bileni her konuda mesela ve en nazik olan. Ümmetin dağılmışlığı onun eliyle birleştirir diyor mesela. Bu da çok önemli. Yani herkesin farklı camiaların, farklı düşüncede olan grupların birbirleri arasındaki ihtilaf, birbirleriyle fikir farklılaşması veya işte az görüşmeleri ne hepsi farklı olmasına rağmen Mehdi'de bu farklı olacak. Bütün farklı gruplar Mehdi'ye karşı sevgi duyacaklar. Yani birleştirici nokta olacak. Birbirine uzak olan grupların hepsi Mehdi'ye birer birer yakın olacaklar ve onun vesilesiyle de birleşecekler. Fikirde bir araya gelecekler, evet. Sevgide bir araya gelecekler. Mehdi kusur ve hatalardan arınmıştır. İmam Mehdi tüm günahlardan, kusurlardan, murdarlıktan ve hatadan arı ve paklanmıştır. Maşallah. İmam Mehdi tüm insanların en sakin, en sakınan, en dindar, en cömert, en cesur ve en sadakatlisidir.
Bak çok önemli. Maşallah. İnsanların diyor değil
tabii
mi inşallah?
En sakınan. Tüm insanların.
Evet.
İşte o ahir zamanda, o devirde yani bütün Allah'ın en güzel özellikleri hepsi Mehdi'de tecelli ediyor.
Evet.
Bu çok önemli. Bakın en sakin, en sakınan, en dindar, en cömert, en cesur ve en sadakatlisidir. Yani insan zaten yanında dost olmasını istediği insanlarda arayacağı özellikler bunlar değil mi? Hep sadakat ister. Dindarlık, cömertlik. Yani bunları arıyor. İnsanlar böyle bir iki kişi bulduğunda hemen yakın dost oluyor onlarla. İşte Mehdi döneminde Mehdi bu özelliklere sahip olduğu için insanlar dost edineceği en güzel kişi olacak.
Zaten Peygamberimiz bir hadiste karda sürünerek dahi olsa ona gidiniz diye söylüyor. Değil mi? İnşallah buyuruyor. Evet. Bu ne demek? Yani ne olursa olsun değil mi? Ona ulaşmaya çalışmak, ona yardımcı olmak bir Müslümanın için
evet
farz olmuş oluyor. Peygamberin emri olmuş oluyor. Değil mi daha doğrusu?
Evet.
Yani Peygamberimizin emrettiği bir şey olmuş oluyor.
Doğru olan hüküm Hazreti Mehdi'nin kalbine ilham olacak. Mehdi ilahi bilgiyle karar verecek. İnsanları gerçek karakterlerinden tanıyacak. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman gibi Hazreti Mehdi'nin de karar vermesi için şahide gerek olmayacak. Hazreti Mehdi fakirlere karşı çok merhametli ve cömert olacaktır. İmam Mehdi büyük miktarlarda servet dağıtacaktır. Fakire ve ihtiyaç sahibine karşı çok yumuşaktır. Maşallah. Şu anda değil mi herkes kendi yani bir bencillik hakim dünyanın birçok yerinde.
Evet.
Yani sadece kendi şeyini düşünüyor. Başka insanları düşünmeyecek halde oluyor.
Zaten bu hocamız açıklamıştı. Yani bu materyalist düşünceden, Darwinist düşünceden kaynaklanan bu bencillikten dolayı bu ekonomik kriz oldu diye. Çünkü aksini düşünelim. Tabii Allah'ın bereketi kaldırmasıyla aksi bir sistemde mesela herkesin verdiği bir sistemde tutmadığı böyle değil mi? Bencillikle, egoistlikle sadece ihtiyacı kadar olanı muazzam bir zenginlik oluyor o zaman işte. Yani para hareketi ve muazzam bir zenginlik meydana
değil
geliyor.
Mi? Tabii.
Halbuki öbür türlü bu sistemde Darwinist böyle materyalist sistemde herkes tutmaya çalışıyor. Herkes tutmaya çalışınca piyasada para darlığı başlıyor. Ondan sonra tabii dönen para miktarı da azaldığı zaman değil mi? Bunlar teknik sebepler olabilir tabii yani böyle ama asıl Allah vaat ettiği için yani böyle hadislerde de bildiriliyor. Özel olarak yaratılıyor inşallah. Böyle bir sebepten kaynaklanıyor. Yani bu Darwinist materyalist düşünceden kaynaklanıyor. Ama biraz önce okuduk sahabenin fedakarlıklarını değil mi? Herkesin böyle infak ettiği, gönül rızasıyla Allah rızası için harcama yaptığı bir dönem olduğunu düşünelim. Ne fakir kalır o zaman ne düşkünlük kalır değil mi? Herkes rahat eder, muazzam bir zenginlik oluşur ki Mehdi döneminde inşallah bu olacaktır. Hem adalet
tabii
olacak hem de muazzam bir zenginlik olacak inşallah.
Tabii onun şefkat ve merhametiyle değil mi fakirlere
evet
merhamet duyması, onları düşünmesi, kendi gibi düşünmesi yani kendini onun yerine
evet
koyması ve şefkatle, merhametle
İnşallah. Para verecek kimseyi bulamayacağı belirtiliyor tabii. Peygamberimiz sana müjdeleniyor hadislerde. Ya bu insanların bilmediği bir şey. Hakikaten bugüne kadar görülmedik bir şey böyle. Değil mi inşallah?
Evet.
Çok güzel bir dönem olacak onun için.
İnşallah. Hazreti Mehdi cesaret, metanet, sadakat ve tesalim sıfatlarına sahip olacaktır. Ey inananların efendisi, biz senin Mehdi'nin hakkında haber ver. İnananların efendisi dedi ki, Hazreti Mehdi ölüm geldiğinde korkmayacaktır. İmanlı olanlar etrafını sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez. Savaşçılar ona karşı mücadele verdiklerinde tereddüt etmez. Cömerttir ve gözü pektir. Maşallah. Cesur yani maşallah. Hazreti Mehdi güçlü imanı, heybeti, vakarı, soylu tavırları ile tanınır. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a Ebul Carut dedi ki, İmam Hazreti Mehdi ne ile tanınır? Deyince arz edince şöyle buyurdu. Hidayet ve heybeti ile ve Ali Muhammed'in, onun Hazreti Mehdi'nin faziletlerinin ikrarı ile. Peygamber Efendimiz'in soyunun yani Muhammed, Hazreti Muhammed Efendimiz'in, Ali Muhammed onun soyunun, onun yani Mehdi'nin faziletlerinin ikrarı ile. Onun hadislerde saydığı özellikleri inşallah. Haris bin Muhayre Nasr der ki, İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'a, İmam Hazreti Mehdi ne ile tanınır? Heybet ve vakar ile buyurdu. Başka ne ile tanınır? Ayrıca helal ve haram ile, halkın ona olan ihtiyacı ile ve onun hiç kimseye muhtaç olmamasından tanınır. Maşallah. Hazreti Mehdi muzafferdir, aslandır, sağlamdır, kavminin direğidir, cesurdur. Dedi ki, ey emirül müminin, bu Hazreti Mehdi kimdendir? Buyurdu ki, Beni Haşim'dendir. Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır. Halk kinle dolduğunda onları pak, temiz kılan madendir. Ölüm nazil olduğunda korkmaz. Ölüm ona vardığında sarsılmaz. Mücadele meydanından asla geri çekilmez. Tecrübelidir, galiptir, muzafferdir, aslandır, sağlamdır. Kavminin direğidir, cesurdur. Allah'ın ilim kılıcıdır. Liderdir. Herkesi etrafında toplar. Yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür. Onun yüceliği en asıl yücelikten kaynaklanır.
Maşallah. İlim diyor değil mi? Yani evet. Hadislerden ve Üstad Said Nursi'nin izalarından anlıyoruz ki her şeyi ilimle, fenle değil mi? Sanatla yapıyor, gerçekleştiriyor. Yani bir damla kan akılmayacağı bir dönem.
Tabii.
O şekilde küfrü ezim ezim eziyor ve din ahlakının yeryüzüne hakim olmasına vesile oluyor değil mi? Evet. İnşallah ilimle, fenle. Evet. Bilimsel delillerle
tabii
maşallah.
Mesela halk kinle dolduğunda onları pak, temiz kılan madendir. Yani sevgiyi aşılıyor. İnsanlar arasındaki düşmanlıkları gideriyor. Değil mi? Onu dostluğa çeviriyor. Bu çok önemli bir şeydir yani.
İnşallah.
Düşmanlığı dost hale getirmek evet. Büyük bir olaydır yani. Mehdi'nin üzerinde Allah'ın hadi, hidayet veren isminin bereketi olacaktır. Dibel meşhur şiirlerini İmam Rıza'nın aleyhisselamın yanında okuduktan sonra şöyle dedi. Hazreti Mehdi mutlaka kıyam edecek. Allah'ın isim ve bereketiyle zuhur edecek. Yani imamın kıyamı kesindir. O Allah'ın ismi ve bereketiyle kıyam edecektir. Cenab-ı Allah Hazreti Mehdi'yi hikmetiyle, ilmiyle, hidayetiyle yönlendirecektir. Allah Hazreti Mehdi'ye kalp genişliği verecektir. Kalbini hakikat ve hikmetlerin çeşmesi kılacak. Ona daima ilmini ilham edecektir. Ondan sonra hiçbir sorunun cevabından aciz kalmayacak. Sahih yol göstericilikte ve hakikatleri beyanda asla sapıklığa düşmeyecektir. Rivayetlerde Hazreti Mehdi'nin olmadığı ortamda yeryüzündeki her şeyin bozulmaya uğrayacağı bildirilmiştir. İmamsız yani Mehdi olmadan yeryüzü baki kalır mı? İmam eğer yeryüzü imamsız kalırsa altı üstüne geçer. İnşallah Mehdi olmadığı dönemdeki karışıklık anlatılıyor ve Mehdi geldiğindeki işte düşmanlıkların dostluğa dönmesi, insanların arasındaki adaletin sağlanması, merhametin, şefkatin, fedakarlığın, dayanışmanın, fakirlere bakılmanın değil mi? Her şeyin Mehdi ile yerini bulacağı anlatılıyor inşallah bizlerde.
İnşallah. Maşallah.
Evet, inşallah.
Evet bu...
Nasıl devam edelim?
Darwinizm konusu tabii çok önemli. Böyle ara ara çıkıp bir şeyler zırvalamaya bayılıyorlar. Şimdi onlardan biraz bahsedelim istersen. Mesela şöyle haberler çıktı. Bir saniye. Evet. İşte bakın böyle haberler. Arada bir şeyler ortaya atmaya çalışıyorlar. Tabii kayıp halka mayıp halka bir şey bulunduğu yok. Evrim güya kayıp halkası bulundu. İşte başka bir haber, evrimin kayıp halkası bulundu diye. Yine bakın Hürriyet gazetesinde evrimdeki kayıp halka bulundu. Şimdi bu tamamen uydurma bir şey. Bu Güney Afrika'da bir mağarada bulunan çocuk iskeleti evrimdeki kayıp halka bu mu sorusunu gündeme getirdi diye, değil mi böyle? Şimdi tamam, son günlerde birkaç tane bu şekilde haber çıktı. İnsan evrimine ait yeni bir türün fosili bulundu diye. Yani bunun insanla ve evrimle hiçbir alakası yok. Bunu hep yapıyorlar. Şimdi bir kere bir yalanla ortaya çıktıkları için, yani evrim hiç olmadığı için, Allah ol demesiyle, değil mi, türleri ayrı ayrı yarattığı için, evrimde hiç olmadığı için ve bir yalanla ortaya çıktıkları için, bu yalanı kapamak için, ayakta tutabilmek için binlerce başka yalan söylüyorlar. Yani her söyledikleri bir kere yalan oluyor. Bu gördüğünüz zaman yeni bir türün fosili bulundu lafı, bu mutlaka bir kere bir yalanı yansıtıyor. Böyle birkaç tane iskelet parçası buluyorlar. Mesela burada diyor Australopithecus sediba adlı, bir de Latince isim vermeleri çok önemli. Latince isim veriyorlar ki böyle bilimsel gözüksün diye. Halbuki Australopithecus denilen bir güney maymunu. Bunlar artık maymun olduğunu evrimciler dahi söylüyor.
Tabii.
Hatta İngiliz hükümeti 15 yıl para ödüyor. Lord Zali Zuckerman diye çok ünlü bir anatomist ve darwinist. Ve Amerika'dan da Profesör Charles Oxnard, biri İngiltere'den, Sally Zuckerman, Oxnard'da şeyden, Amerika'dan, bunlara 15 yıl maaş ödüyor. Bakın diyor, bakalım Australopithecus diyor, insanın atası mıymış? 15 yılın sonunda diyorlar ki maymun bu, insanla alakası yok. Neden? Çünkü küçücük kafatası. Bir kere hocamız bugün de bahsetti, 6000 tane yaşamış maymun türü var. Bunlardan sadece 120 tanesi hayatta. Diğer bütün kalan maymun türlerinin soyu tükenmiş. Buna ne yapıyorlar? Soyu tükenmiş bir maymun fosilini buluyorlar. Hop, insanın atası diye ortaya çıkmaya çalışıyorlar ve çizimler yapıyorlar böyle komedi şeklinde. Ki bir kere bunu yapmaları tamamen bilimselliğe aykırı. Bakın onu da şimdi açıklayacağım size. Bakın mesela şunun gibi. Bunu bir tek serçe parmağına dayanarak yaptıkları bir hayali çizim bu. Son günlerde bunu yaptılar böyle. Bir tane 40 yıllık serçe parmağı iskeleti buluyorlar. Bakın sırf serçe parmağından bu anlamsız böyle suratı çiziyor. Yani güya yarı işte maymun yarı insan gibi bir şey yaşamış diye. Tabii hocamız dedi ki bakın şu da çok önemli. Bütün yaptıkları şekiller bir kere simetrik. Halbuki ara geçiş formu dedikleriyle zaman mutlaka asimetrik, patolojik, bozuk yapılar olması lazım değil mi? Yarım yamalak organlar olacak.
Tabii.
Ama kendi elleriyle daima simetrik bakın çizdikleri değil mi? Kaşları, gözleri, böyle kulak yapılarıyla her şeyle simetrik. Ona bile elleri varmıyor. Hocamız dedi onu. Yani onu yapsalar dedi, onu yapmaları gerekir. Yapamayacaklarını biliyorlar, elleri varmıyor. Onun için böyle yapıyorlar.
Çünkü örneği yok. Hayalini bile dahi edemiyor.
Evet.
Yani görmemiş.
Evet.
Ne resmini görmüş ne cismini görmüş öyle bir şeyin. Hayalini bile edemediği için çizimini de yapamıyor. Hakikaten hocamızın teşhisi müthiş.
Evet. Bu da işte yine böyle yeni homo habilis diye. Şimdi homo habilis dedikleri bir kere bunların... Bir kere maymun bu. Yani maymun olduğu biliniyor. Yani eski bir maymun türü oldu. Hatta Australopithecus'a böyle Tim White, Dan Johansson gibi çok tanınmış evrimciler, evrimci bu konuyla ilgilenen anatomistler, bunun Australopithecus sınıfına dahil olması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü homo habilis dedikleri yani alet kullanan demek, alet kullanan maymun olması gerekir diyorlar. Çünkü şundan dolayı bunlar küçücük kafatasları, uzun kolları, kısa bacakları, ondan sonra birbirine yakın göz yapıları, çeneleriyle tam bir maymun. Nesli tükenmiş bir maymun. Sonra bakıyorlar denge kanalları var iç kulakta. Böyle yarım daire kanalları deniyor bunlara. Bunlara birbirine dik açılarla özel bir açıları var. İnsandaki açısıyla maymundaki açısı birbirinden tamamen farklı. Çünkü insan iki ayağı üzerine yürüdüğü için özel bir açısı var onun. Ama maymunda öne yönelik yürüyüş olduğu için dört ayak üzerinde. Ondan dolayı da onun açısı tamamen birbirine farklı ama bütün maymunlar da aynı. Bakıyorlar. Australopithecus ile Homo habilis'in ki aynı. Birbirine yarım daire kanallarının açısı. İnsanlardaki yani Homo erectus'a da bakıyorlar. Modern insanla tam paralel. Yani Homo erectus diye yaptıkları sınıflama da insana dahil. Gerçek bir insan. Sadece soy tükenmiş insanlar olabiliyor. Mesela Neandertal adamı var. Bu Avrupa'da yaşamış, daha önce yaşamış. Sonradan soyu tükenmiş bir insan fosili. Kafatası biraz daha büyük kafatası hacim. Bakıyorlar bunların yanında flüt bulunuyor, iğne bulunuyor. Gayet de medeniyet yaşamış, büyük medeniyetler yaşamışlar. Değil mi? Flüt ne demek? Müzik yapan bir topluluk demek. Değil mi? Böyle evet. Notaları bilen, müzik yapan. Ondan sonra iğne ne demek? Dikiş diken, değil mi? Üstünü sanatkar başını diken yani. Böyle sanatkar. Topluluklar bunlar. Normal insanlardan hiçbir farkı yok. Yani bütün yaptıkları fos çıkıyor. Yalanlanıyor bilimsel şey tarafından. Ama yine böyle durup durup saçma sapan şeyler ileri sürmeye çalışıyor. Zaten hocamız bunları çok sıkıştırdı. Onun üzerine böyle saçmaladılar. Yani yok serçe parmağından bilmem ne çıkartıp. Hatta bunda şeyi de ileri sürüyorlar. Diyorlar ki serçe parmağına baktık biz. Tamam mı? 40 bin yıl yaşında bu. Tamam. Bundaki DNA, mitokondriyal DNA'sına ulaştık bunun. Tamam, buna da tamam. Gerçi kemiklerde DNA çok çabuk bozuluyor böyle. Elde etmek öyle pek mümkün değil. Mitokondriyal DNA'yı elde ettik diyorlar. Tamam. Bakıyoruz diyorlar mitokondri DNA'sına. Biz bunu takip ederek diyorlar mitokondri DNA'sındaki farklılıklar sonucu bunun yeni bir kol olduğunu düşünüyoruz. Atmasyonları böyle. Şimdi bir kere hem hikaye yalan hem bu kullandıkları bir metot da yalan. Bilimsel gibi göstermeye çalışıyorlar mitokondri DNA işin içine girince. Güya bu böyle çok bilimsel bir metotla çalışmışlar gibi. Halbuki bakın mitokondri DNA hakikaten mitokondride bir DNA var. Mitokondri çok kompleks bir organel, hücre içerisinde enerji santralı. Bunun kendi özel DNA'sı var. Şundan dolayı hücre bölünürken mitokondriler de kolayca bölünebiliyor bu kendi DNA'sı olmasından dolayı. Fakat mitokondri DNA'sının bir özelliği bütün sahip olduğu proteinleri kodlamıyor mitokondrinin. Bu proteinlerin bir kısmını ana DNA'dan geliyor. Yani mitokondrinin DNA'sı bu işe yarıyor. Bunlar diyorlar ki mitokondriler sadece anneden geldiği için biz bunları tarihte takip ettiğimizde güya evrimsel gelişmeyi de tayin ederiz diye böyle bir iddiayla ortaya çıkmışlardı. Halbuki 1999 ve 2002 yılındaki yapılan çalışmalar ki bunlar yayınlandı. Proceedings of Royal Academy'de, Nature gibi dergilerde yayınlandı. Şu gösterildi. Mitokondrinin DNA'ları sadece anneden gelmiyormuş, babadan da gelebiliyormuş. Malezya'da bu şekilde bir çalışmada ortaya kondu. Ya her söyledikleri uydurma çıkıyor, her söyledikleri asılsız çıkıyor, yalanlanıyor. Yine kalkıp aynı şeyleri yutturmaya çalışıyorlar. Kimi yutturmaya çalışıyorlar? Bilgisi olmayan, bu konuda detaylı bilmeyen ama Allah'ın izniyle hocamız var bir kere. Değil mi? En başta. Evet. Ve hocamızın yanında da biz varız Allah'ın izniyle inşallah. Asla müsaade etmeyiz böyle bir şeye. Ya bütün bu kepazeliklerini sürekli deşifre edip, değil mi? Darwinizm kalmayıncaya kadar, değil mi? Allah çünkü fitne kalmayıncaya kadar devam edin diyor. Devam edeceğiz inşallah. Yani bakın şimdi bunun için özür dileyecekler. Mesela nasıl Ida ve Ardi denilen bu fosillerle ilgili özür diletti hocamız, değil mi? Ida'nın lemur olduğunu anlattı. Pardon, lemurmuş dediler, özür dilediler. Özür diliyoruz dediler. Ardi diye bir şeyi 1994 yılında bulunan bir maymun fosilini 16 yıl sonra güya insan atasıymış gibi yutturmaya kalktılar. Hocamız hemen çıktı, Bonobo maymunu dedi. Gülen Bonobo maymununun resmini koydu hatta böyle. Bu Bonobo fosil yani maymunun fosilidir dedi. Ondan da özür dilediler. İnsan atası değilmiş diye. Sürekli özür diliyorlar. Şimdi yine aynı şekilde bakın. Bir serçe parmağından bir şekil çizmişler. Hatta diğer çizdikleri, bu Homo habilis diye lanse ettikleri fosilin detaylarını bile saklıyor. Bunu yani ana kaynakları, yani bu Darwinist yayınlar, bunu yapan Darwinist yayınlarda fosil hakkında bir bilgi yok. Ona rağmen o çizimi yapmışlar. Yani fosil yok ortada, o çizimi yapıyorlar. Yani kepazeliğin boyutu artık böyle şeye döndü olay, böyle iş çığırından çıktı. Bunları bakın hep yapıyorlar. Bu son derece önemli. Şimdi neler yaptıklarına bir bakalım. Bakın şimdi bir kere şu çok önemli bakın. Siz iskeletin tamamına sahip olsanız bile kesinlikle bakın kesinlikle yumuşak dokuları tayin edemezsiniz. Yani iskeletin tamamı olsa bile ağzını, burnunu, kaşını, gözünü çizemezsiniz. Bu tamamen uydurma olur. Bakın evrimci biri söylüyor bunu. Tanımış bir evrimci diyor ki yumuşak kısımların tekrar inşası çok riskli bir girişimdir. Dudaklar, gözler, kulaklar ve burun gibi organların altlarındaki kemikle hiçbir bağlantıları yoktur. Örneğin bir Neandertal kafatasını aynı yorumla bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Bak çok önemli bir şey diyor. Örneğin diyor bir Neandertal kafatasını aynı yorumla bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Hiçbir anlamı yok yani. Eski insanların kalıntılarına dayanarak yapılan canlandırmalar hemen hiçbir bilimsel değere sahip değillerdir. Ve toplumu yönlendirmek amacıyla kullanılırlar. Bunların hepsi sahte bu gördüklerinizin bakın. Değil mi? Ne yapmışlar? Burada bir orangutan alıyorlar. Ona insan gözünü monte ediyorlar. Güya insan gibi bakan, değil mi? Bir şey çıkartmış oluyorlar. Bakın bu da sahte. Hepsi sahte bunların. Hiçbir bilimsel değeri yok. Şimdi sahtekarlıklarına bir örnek daha verelim.
Tabii.
Bir tane diş buluyorlar. Amerika'da, Nebraska eyaletinde. 1920'li yıllarda. Ve buna hemen bir isim takıyorlar. Hesperopithecus heraldicae. Şimdi bu çok önemli bakın. Latince bir şey takmak, yani böyle güya bilimselmiş göstermek, ilk yaptıkları o zaten. Hesperopithecus heraldicae. Millet de zannediyor ki insanlar, bazı bir kısım
ya,
insanlar.
Büyü sözü gibi ya.
Evet.
İşte yani halkı büyülemek için.
Astropithecus
putogenticus falan böyle. Yaparlar ya büyücüler böyle. Bir şeyler derler ama onun gibi onun gibi kullanıyorlar yani. Hesperopithecus heraldicae.
Fanfiniformis falan böyle bir isim takıyorlar, değil mi?
Ha, oha o deniyor.
O zaman tamam, ha, o zaman tamam bilimsel oldu. Ondan sonra şimdi kepazeliğin boyutuna bakın. Bu dişi dayanarak bakın şu çizimleri yapıyorlar. Yani pes, bütün ailesi, kayınçosu, eltisi bakın bil, şey bilmem bacana falan hepsi orada böyle bir dişe dayanarak. Sonra bir bakıyorlar domuz dişi. Hoppala özür diliyorlar literatürden çıkartılıyor. Ya bu hep böyle oluyor. Bakın şimdi İngiltere'nin Piltdown kentinde bu görüyorsunuz böyle bunlar böyle bir sahtekarlar çetesi. Suratlarındaki gülümsemeyi görüyorsun. Sanki çok büyük bir buluş yapmış gibi. Diyorlar ki bunlar, biz diyorlar 500 bin yaşında bir kafatası bulduk. Bu da insanın atası. Bunlar da bir isim veriyorlar hemen. Piltdown adamı diye. İngiltere'nin en büyük doğa tarihi müzesine, Londra'daki doğa tarihi müzesine yerleştiriliyor bu. Dünyanın en büyük müzelerinden bir tanesi. İşte bu gördüğünüz bu sahtekar çizimler yapılıyor. Ondan sonra işte insanın atasını bulduk diye lanse ediliyor. Üzerinde 500'den fazla makale, doktora tezleri böyle gırla gidiyor. Böyle.
40 yıl.
İnsanın atası. Evet 40 yıl. Ta 1950'li yıllara kadar böyle bu devam ediyor. O zaman bir tane bilim adamı çıkıyor. Bir tane yeni bir test metodu geliştiriyor. Yaş tayini metodu. Onunla test ediyor oradaki fosilleri. Tam Piltdown adamına geldiğinde bir bakıyorlar. Kafatası 500 yıl yaşında. Abi inceliyor böyle eskitilmiş kafatasını. Bakıyor bu bir insan kafatası. Çeneye bakıyorlar. Maymun orangutan çenesi biraz eğelenmiş böyle. Dişler törpülenmiş falan filan. Uydurulmuş böyle. İnsanın kafatasına monte edilmiş. Bakın burada görüldüğü gibi. İnsanın kafatasına çeneyi monte etmişler. Bir de bir kimyasal maddeyle, potasyum dikromatla bunu eskitmiş. Bunu böyle insanın atası diye yutturuyorlar. Şimdi yani bu tam bir rezalet. Niye inandıklarını sorduğumuzda, ya siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz diye. Bakın diyor ki Richard Levantin bu Amerika'nın ve dünyanın ünlü genetikçilerinin ama Darwinist bir genetikçi. Levantin diye okunuyor İngilizcesi. Diyor ki bizim materyalizme bir inancımız var. A priori. Bir felsefi deyim şu demek, önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış. Yani hiçbir delil olmadan ben onu önceden kabul ediyorum diyor.
Bulguya dayalı, inanç.
Değil, yani. Değil, inanç yani. Bir inanç bu diyor bakın zaten. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Bakın biz bilimle alakamız yoktur diyor, bizimle çalışmayız biz diyor. Aksine materyalizmle olan a priori bağlılığımız nedeniyle, yani maddeyi mutlak kabul eden, Allah'ı inkar eden bir batıl felsefe, eski Yunan'dan kalma materyalizm. Buna olan bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz diyor. Hayal ediyoruz, kurgu, senaryo yapıyorlar. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.
Allah söyletiyor bunları.
Tabii.
Gerçekten.
Ya tam bir rezalet yani.
Yani kendi ağızlarından söyletmesi çok muazzam maşallah.
Evet.
Yani.
Ama
niyetlerini açıkça ortaya koyuyorlar yani söylüyorlar işte.
Bu tesadüf saçmalığına bakın Charles Darwin'in kendisi de inanmıyor. Diyor ki bu mükemmel evreni özellikle de insanın doğasını izlemekten mutlu olamıyorum. Her şeyde dizayn edilmiş kanunların bir sonucu olarak bakmaya eğilimliyim. Her şeyde bir yani yaratılış görüyorum diyor, değil mi? Tasarım görüyorum diyor. Ve bütün bu kanunları açıkça her şeyi bilen, gelecekteki tüm olayları ve sonuçları gören bir yaratıcı tarafından dizayn edilmiştir. Ama daha fazla düşündükçe daha fazla kafam karışıyor. Tamamen ümitsiz bir karmaşanın içinde olduğumun bilincindeyim. Gördüğümüz dünyanın bir şans eseri olduğunu düşünemiyorum.
Loca'da zorluyorlar tabii bir de Mason
hocası. Efendim?
Mason hocası zorluyor tabii. Biraz
Sen yürü bakalım diyorlar buna. 27. derece mason yaptık seni.
Deden de böyleydi bak diyorlar.
Evet şu gemiye ben biraz gez böyle ormanlara git, adalara git bir şeyler yap falan oradan böyle. Yaz şu kitabı biz seni destekleyeceğiz böyle değil mi?
O yüzden karmaşa içinde oluyor.
Bu rezaleti ortaya atıyor. Ama bakın şimdi pardon şunu aslında şey de göstereyim. Pierre Paul Grasset'in de bir ifadesi var. Bakın diyor ki bu Pierre Paul Grasset de Fransız Bilimler Akademisi'nin eski başkanı. Bu da çok önde gelen bir dergimiz. 35 cilt.
Evet.
Traité de Zoologie'nin yazarı. Diyor ki evrimci tesadüf kavramı diyor. Ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline gelmiştir. İşte tesadüfü ilah edinmiş oluyorlar.
Evet.
Tesadüf bir şey yaratır mı ya? Tesadüfte hiç bir kere evrende rastlantı yok. Bunu gördük yani. Kuantum fiziği, kuantum düzeyinde baktığınız zaman değil mi? Elektronların yapısına baktığınız zaman daha alt parçacıklara, leptonlara, kuarklara indiğiniz zaman hiçbir şekilde tesadüfün olmadığını görüyorsunuz. Çünkü tesadüf mutlaka karmaşa getirir rastlantı. Yok da yani olsa mesela değil mi böyle evet. Tesadüf mutlaka karmaşa getirir. Var olan bir düzeni hatta bozar tesadüfi müdahale. Mesela iskambil kağıtlarından bir ev yapılsa bir yere. Siz tesadüfen bir kart atsanız o evin üzerine ya da oradaki bir kartı tesadüfen alıp başka yerine birini koymaya çalışsın. Ne olur hepsi yıkılır onların.
Tabii.
Çünkü büyük düzenlerde hele böyle hassas düzenlerde ki canlılardaki DNA'daki kompleks düzenler, informasyonun yani bilginin miktarı değil mi? Son derece yüksek. Herhangi bir rastlantısal müdahale mutlaka zarar getiriyor. Nereden biliyoruz? Mutasyonlardan biliyoruz. Mutasyonların %99'u zararlı, %1'i de nötral. Bu evrimcilerin iddia ettiği birkaç tanesi de hepsinin yararlı mutasyon olmadığı biliniyor. Zaten onun için Richard Dawkins cevap veremiyor. Mesela orak yüce anemisi. Faydalı diyorlardı. O kadar saçma ki orak yüce anemisi son derece ağır bir hastalık. Bir tek harf değişikliği oluyor bakın hemoglobin molekülünde. Tek bir harf değişiyor. Yani çok şey noktasal bir mutasyon. Onunla bunu bu insanların beyin hasarı oluşuyor. Akciğerlerinde zatürre oluşuyor. Böbrek yetmezliği oluşuyor. Kemik sistemleri hasar görüyor. Dalağı iflas ediyor. Gastrointestinal sistemleri, mide bağırsak sistemleri hasar görüyor. Ondan sonra anemiler oluyor ve bağışıklıkları da bozulduğu için erken yaşta vefat ediyorlar. Bu hastalıktan dolayı. Şimdi bu sefer de diyorlar ki biz onu kastetmedik. Bir de bunların heterozigot şekli var. Yani bazen şimdi bir hastalık iki tane ayrı gene bağlı oluyor. Bir anneden gelen diyelim, bir babadan gelen. Bazen anneden sağlam, babadan hastalık gene geliyorsa, öyle oluyorsa hastalığın bütün belirtileri görünmeyebiliyor bu tip kişilerde. Hakikaten heterozigot olduğu zaman işte bu şekilde bunların hepsinde hastalık ortaya çıkmıyor. Ama hiçbirinde çıkmıyor değil, bu da doğru değil. Bir kısmında hastalık belirtileri görülüyor heterozigot olanların. İkincisi, bunların hücreleri, al yuvarları, hemoglobin molekülünü etkiliyor ya bu orak yüce anemisi. Normalden daha fragil, yani daha kırılgan oluyor bunların. Dolayısıyla oksijenden az bir ortam olduğu zaman, mesela ağır egzersiz yaptıkları zaman, diyelim ki koşarak futbol oynuyor, basket oynuyor veya koşuyor, bir antrenman yapıyor. Ya da bir dağa tırmandığı zaman, oksijen miktarı azalır ya dağa tırmandığı zaman, hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. Yani hasta bunlar. Bunlar faydalı mutasyon diyor. Ya neresi faydalı kardeşim bunun? Adam hasta işte yani. O sen ister misin yani? Dur ben bunlar şundan dolayı faydalı olduğunu söylüyorlar. Sıtmaya karşı dirençli olduğu için diyorlar. Sıtmaya dirençli şundan kaynaklanıyor. Bakın bu da bir aldatmaca. Yani bağışıklığındaki bir artıştan dolayı sıtmaya dirençli hale gelmiyor. Öyle bir şey yok, alakası yok. Şundan dolayı daha sıtmaya daha az yakalanıyor. Bir kere o al yuvarları orak şekline geldiği için bundan çünkü hemoglobin molekülleri kristalize oluyorlar. Böyle uzayarak böyle kristalize olup birleşme eğilimine giriyorlar. O zaman o normalde diskoid yapısı olan eritrosit ki böyle disk gibidir. Orak böyle çeyrek ay gibi böyle bir şekile giriyor. Ve bundan dolayı içine sıtma giremediği için, sıtma girdiği anda parçalıyor hücreyi böyle. Hayatının bir kısmını, bir dönemini orada geçirdiği için al yuvarlarının içinde daha az yakalanıyorlar dolayısıyla. Tamam bu doğru ama bu adam yani zaten bu hasta yani hastada bir hastalıktan dolayı bir özellik olmuş oluyor bu. Yani çok güzel bir örnek var yani böyle mesela doğuştan yürüyemeyen insanlar daha az trafiğe çıktı. Bundan dolayı daha az trafik kazasından öldüğü için bu faydalı denebilir mi?
Tabii.
Ne kadar mantıksızsa bu da o kadar mantıksız değil mi? Yani zaten bir hastalık sakatlık var. Heterozigotta da öyle. Al yuvarları daha normalden kırılgan hale geldiği için ağır egzersizle oksijenin bulunduğu az bulunduğu ortamlarda hemen hastalık belirtileri başlıyor. Hatta hiç bunlara ihtiyaç olmadan o heterozigotların bir kısmında hastalık belirtileri zaten görülüyor. Bakın hep uydurma, hep sahtekarlık var. Bu sefer diyorlar ki antibiyotik direnci faydalı bir mutasyon. Bakın şimdi detaya indiğimizde elhamdülillah hocamız bunları kitaplarında yazdığı için artık bütün dünya öğreniyor böyle. Bu meydan boş değil. Her yerden kafalarına geliyor yani böyle. Şimdi antibiyotik direncinde hakikaten bakterilerin bir kısmı belli antibiyotiklere direnç kazanıyorlar. Kazanıyorlar değil, zaten var olan bir direnç. Şundan dolayı iki tane mekanizma var burada. Biri mutasyonlu oluyor hakikaten. Diğeri de bazı bakteriler antibiyotiği parçalayacak enzimlere sahip oluyorlar. Bunlar da böyle, bak şimdi bakteride bir DNA vardır. Bir de plazmit diye yapılar vardır. Böyle halkasal DNA'lar vardır. Ek DNA'lar. Bakterilerin, bu bakterilere has bir özelliktir. Onda antibiyotiğe hassas, antibiyotiğe direnç olan enzimleri oluyor. Mesela stafilokok diye bir bakteri var. Penisiline karşı direnci vardır bu. Yani ilaçın isimleri önemli değil de ben örnek olsun diye veriyorum. Çünkü beta-laktamaz diye bir tane enzim yapar. Bunun gibi bazı bakteriler de bazen ona yakın antibiyotiğe direnç genleri vardır böyle içerisinde bunların. Ama bu tesadüfen oluşan bir şey değildir. O bakteri zaten sahiptir buna. Siz antibiyotiği verdiğinizde bakteri o enzimi oluşturup, yani genetik bilgisinin artış olduğu için bakteriye antibiyotiği dirençli hale gelmez. Zaten vardır o. Antibiyotiği verdiğinizde antibiyotiğe hassas olanlar ölür, antibiyotiğe dirençli olanlar hayatta kalır. Ve onlar ürer. Yani sonradan kazanılan bir şey değildir. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Bir örnek vereyim ben size. Penisilin 1928 yılında keşfediliyor. Alexander Fleming isimli bir bilim adamı keşfediyor. Penisilin mantarlardan elde edilen bir özellikte olan bir molekül. Bu penisilin antibiyotiği, bakterileri öldüren. Penisilini keşfediyor 1928 yılında. Fakat bir 19. yüzyıla ait cesetler bulunuyor kutupta. Buzun altında biliyorsunuz cesetler korunabiliyor ya.
Evet.
O cesetlerde yapılan araştırmalar, bakın 1928 yılı nerede? 1800 yıllarda bulunan cesetlerde penisiline dirençli antibiyotikler zaten var olarak bulunuyor. Dolayısıyla penisilin keşfedilmeden önce zaten bakteriler bu özelliğe sahiplenmiş. Değil mi? Sonradan ortaya çıkan bir özellik değil. Bak, evet. Antibiyotik sadece bakterileri seçiyor. Burada demek ki genetik bilgide tesadüfen artış yok, evrim mevrim yok. Birinci mekanizma bu. İkinci mekanizma da şöyle. Mutasyonla oluşuyor dedim. Hakikaten mutasyonla bazen antibiyotiğe direnç oluşabiliyor. Ama bakın burada da genetik bilgi kaybı var. Burada da evrim mevrim yok. Şöyle oluyor. Mesela streptomisin, spektinomisin, kanamisin gibi bazı antibiyotikler var. Bunlar bakterinin içerisindeki ribozom denen protein fabrikalarına bağlanarak iş yapıyorlar. Protein fabrikasına bağlanıyor. Oradaki protein üretimini durduruyor veya azaltıyor. Bakteri de ondan dolayı ölüyor. Şimdi bu antibiyotikler bazen bakteri mutasyon sonucu protein yapısı, yani bu protein fabrikası, ribozomun yapısı bozuluyor. Sakat hale geliyor. Deforme oluyor. Yani bir genetik bilgi kaybı oluyor. Sakat hale gelip deforme olduğu için ribozomu, antibiyotik de gelip o ribozoma yapışamıyor. Dolayısıyla. Ne oluyor o zaman? O bakteriyi öldüremiyor. Ama bakteri sakat. Sakat bakteriyi öldüremiyor. Yani antibiyotiğin olmadığı bir ortamda o bakteri sakat olduğu için sağlıklı bakteriler üreyip daha çoğalıyor, öbürleri rekabet edemiyor onunla. Ya bakın gene uydurma nasıl, değil mi?
Tabii.
İşte bunu bilmeyenlere böyle hep yutturmaca şeyindeydiler hocamız çıkana kadar elhamdülillah.
Maşallah.
Maşallah. Bunun gibi başka, mesela diyorlar ki HIV virüsü var, AIDS virüsü var. AIDS virüsü bazı ilaçlara karşı şey kazanıyor, direnç kazanıyor. Hakikaten doğrudur. Yani AIDS virüsü RNA'ya sahip olduğu için DNA değildir, RNA virüsüdür. Dolayısıyla çok çabuk mutasyon geçiriyor ama virüsler canlı hücresi olmadığı için virüsü etkilemiyor bu geçirilen mutasyonlar. Dolayısıyla virüs mutasyondan kendisi etkilenmiyor ama bazen hem virüsün kendisinde bir değişiklik meydana getirmiyor. Burada bir evrim mevrim yok. Bazen de mutasyona uğramış hücreler oluyor. Burada bakın CCRS5 diye bir şey var. Yani CCR. Bu şu, T hücreleri var, bağışıklık hücreleri insanda. Onun bir reseptörü alıcısı var. O reseptördeki alıcılar üzerinde, bu CCR5 bilmem ne dedikleri, alıcılar üzerinde mutasyon meydana geliyor. Ve virüs bu reseptörler üzerinden hücreye girdiği için, etkilediği için hücreleri içeriye giremiyor. Dolayısıyla bu T hücrelerinin bağışıklığında bir bilgi kaybından dolayı bağışıklığa azalma oluyor. Bakın hep bir sakatlık var, görüyor musunuz? Bilgi, yani yeni bir bilgi yok, yepyeni bir bilgi. Daima bir şeyden dolayı, mutasyondan dolayı sakat hale gelen bir canlıda bir özellik ortaya çıkıyormuş gibi gösteriyorlar. Hah işte sana fay. Hep bu sahtekarlık var. Yani daha çok örneği var da şimdi artık kafa karıştırmayayım. Yani böyle sabaha kadar sayarım. Ya sabaha kadar zaten öyle çok örnekleri yoktu. 3-5 tane örneği var bunların, klasik. Böyle hep bir sahtekarlık var. Neden? Evrim hiç olmadı. Halbuki evrim iddiasına göre, yani Darwinizm iddiasına göre yepyeni gen oluşacak. Şimdi yepyeni gen ne demek? Gen DNA'nın protein kodlayan bölgeleri. Yani yepyeni bir gen demek, yepyeni protein, yepyeni enzim demek vücuda. Ama öyle bir olacak ki, öyle dışarıdan sen tutup proteini veremezsin. O proteinin, o hücredeki binlerce, mesela insan vücudunda 100 bin protein var. 100 bin protein arasında özel bir yere girip, bunlar iç içe geçmiş sistemler, görev alacak. Mesela bir enzim olsa diyelim, tamam mı? Birdenbire pat diye gen gelmez hiçbir yere. Zaten burası uydurma. Bu şuna benziyor. Mesela bir kitap var. Diyelim ki bu kitap, değil mi? Siz böyle harfleri atıyorsunuz, tamam mı, ortaya harfleri yere saçıyorsunuz. Hop kitaba yeni bir bölüm ekleniyor ve bütün eski bölümlerle de uyumlu, araya girmiş böyle bu bölüm. Bütün bu bölümler arasında tamamlayıcı bir rolü var. Hiç böyle yani sırıtmıyor, böyle olduğu gibi oraya giriyor. Görev, yani tam bir kitabı oluşturuyor ve kitabın bilgisini arttırıyor. Böyle bir şey olabilir mi?
İmkansız.
Tabii ki olmaz. Kitabı yazan, yazarın aklıdır. Yazar hakikaten oturup oraya bölüm eklerse eklenir. Ama bir akılla olur bu daima, değil mi? İşte canlılarda da böyle. Ancak Allah'ın yaratmasıyla olan bir şey. Yani tabii, genetik bilgi o kadar mükemmel ki. Bakın 100 bin protein var. Siz aradan bir tane proteini çekip aldığınız zaman çok ağır hastalıklar ve ölüm meydana geliyor. Çok örneği var bunun. Yani mutasyon daima zararlı oluyor. Mesela Fragil X sendromu diye bir sendrom var. Genetik bir hastalık insanlarda. Zeka geriliğinin en önemli sebebidir. Bu şundan kaynaklanıyor. X kromozomları var. Dişlerde XX'dir ya, babada, anneden gelen. Erkekte de XY'dir. X kromozomu. X kromozomunda üçlü gruplar var. Bunlar tekrarlayan gruplar. Bu gruplar, CCG dedikleri bu tekrarlayan gruplar, 30 tane oluyor normalde insanda. Yani normal bir insanda. Bu tekrarlayan grubun sayısı 100'e çıktığı zaman zeka geriliği oluyor. İşte o Fragil X sendromu oluşuyor. Yani siz hiçbir şekilde bir faydalı mutasyon gösteremezsiniz. Yani istatistiksel olarak, bilimsel olarak imkansız. Zaten bu değişikliklerle, dediğim gibi, kitaba yeni bir bölüm eklenmez. Hatta bunlar daha da işin şeyini, suyunu çıkartıyorlar. Daha da kepazelik. Diyorlar ki kitabın harflerini siz tesadüfen değiştirirseniz, tesadüfen değişirse harfleri, mesela bir tıp kitabı psikoloji kitabı olur, psikoloji kitabı tarih kitabı olur, tarih kitabı işte bilmem ne kitabı olur falan, böyle böyle rezalet çıkartıyorlar. Yani o kadar mantığa aykırı, o kadar saçma bir şey ki yani bu Darwinizm, Allah'ın izniyle. İnşallah tabii Allah'ın dilemesiyle sonuna geldi yani. Bütün rezaletlerine anında cevap var. Harun Yahya o sitesine girerlerse bu yeni saçma sapan çizimleriyle, evet, ilgili cevapları anan yani böyle. Hocamız o gün cevap veriyor. Ondan sonra birkaç hafta sonra özür diliyorlar. Ah affedersiniz diyorlar. Niye rezil ediyorsunuz kendinizi? Etmeyin rezil. Değil mi? Koskoca kıllı kılçıklı adamlar rezil ediyorlar kendilerini. Bir tane bir diş buluyor, bilmem ne çiziyor. Bir tane işte bazen o bile yok. Bir tanesinde o bile yok yani şu gösterdiklerimden. O bilmem ne habilis falan bir şeyler, Latince isimler taktıkları. Fosil bile görünmüyor. Sadece çizim yapmışlar. Fosillerde belli değil, göstermiyorlar. Yani artık ayıp yani böyle, değil mi? Rezalet. Ama Allah'ın dilemesi tabii, ayrı zamanda yani böyle olması gerekiyordu ki. Hocamız onu açıkladı. Tabii. Çok şiddetli bir fitne olacak ki onun karşısında olan Mehdi olsun, değil mi, inşallah böyle.
Tabii.
Allah Mehdi'ye zemin hazırlamış oluyor böyle inşallah, bu şekilde, bu fitneyle. Ve Mehdi'ye de ezim ezim ezdirerek inşallah sona erdirecek o büyük fitneyi. Yani bu tarihin en büyük fitnesiydi. Çünkü çok büyük bir bela getirdi dünyaya. Değil mi? O çok önemli. Bu kısım da çok önemli. Yani ondan dolayı ortadan kalkması çok önemli. Yani Darwinizm nereye girse ya PKK meydana getiriyor, ya iddia edilen Ergenekon örgütü meydana getiriyor, ya bir Hitler oluyor, faşizm oluyor, ya evet, Stalin oluyor, Mao oluyor, işte komünizm oluyor, milyonlarca insanı kesiyorlar. Değil mi? 350 milyon insan. Ya bu insan yaşamak ister mi böyle bir şey, değil mi? Sürekli kan döküldü, bombalar patladı, şehirler darmadağın oldu, aileler darmadağın oldu, değil mi? İnsanlar öldü, öksüz yetim kaldılar, ekonomiler bozuldu. Niye? Sırf bu Darwinizm belası yüzünden. Darwinizmi kaldırırsanız siz, çatışma mantığı kalmayacağı için dinle güzel ahlak. Bakın şimdi okuduğun hadisler, değil mi, maşallah nasıl bir dönemin gelmekte olduğunu çok güzel anlatıyor Peygamberimiz. Tabii. Bildirmiş inşallah. Evet. Mehdi'yle de müjdeleşin diyor. O bakımdan çok büyük bir müjde inşallah.
Tabii, inşallah. Değil mi, bölücü başı anlatıyor evrimi Darwin gibi.
Evet, onu hatta şimdi bakın söyleyelim.
Evet.
İşte bakın Darwinist olunca ne oluyor? Bölücübaşı diyor ki bakın, hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır. En vahşi hayvandır insan, en acımasız hayvandır. İşte bu mantık ondan sonra değil mi? 30 bin binlerce insanımızı şehit etti, katletti, bebek katili değil mi? Bebekleri...
Kendinin nasıl olduğunu söylüyor şimdi. En evet. acımasız hayvandır diyor, hayvanım diyor, gidiyor bebek öldürüyor.
Evet.
Canilik yapıyorlar işte yani evet. itiraf ediyorlar. Neden? Kaynaklandığını söylüyor işte. Evrimden kaynaklanıyor diyor.
Tabii.
Açıkçası.
Bakın söylüyor. Diyor ki devam ediyor. İlkel komünal topluluk dönemi insanlığın hayvanlar aleminden koparak tarih sahnesine çıktığı son derece geri üretim güçleri ve bu şekilde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşamayı ifade eder. İşte Darwin'den aldığı mantıklar bunlar. Başlangıçta insanın kendi kendine yakın hayvan türlerinden pek farkı yoktur. Tam Darwinist. Doğada hazır bulduklarını yer, ağaçlar üzerinde ve kavuklarda örgütsüz bir şekilde barınır. Ne alakası var? Yani eski ne medeniyetler var değil mi? Ama düşünme ve konuşma yetisini kazanmasıyla birlikte yiyecek toplamada, diğer hayvanlara karşı kendini savunmada, doğal afetlere karşı kendini korumada, bazı ilkel taş araçları geliştirmek ve hemcinsel dayanışma içine girmek kaçınılmaz olur. Bu aşamaya kadar hayvanlar arasında geçerli olan biyolojinin evrimler kanunu hüküm sürmektedir. İşte sana Darwinist, işte sana bebek katili.
İşte felsefesini ortaya koyuyor. Tabii. Yani neden dolayı bu hale geldiğini anlatıyor. Yani
evet.
işte evrimle bu hale geldiğini açık itirafıdır bu yani.
Evet.
Yani onun sonucu budur işte.
Tabii.
Kendini şeyini göstermiş oluyor. Benim düşüncem, felsefem bu. İşte yaptığım da bu. Niye yapıyorum? Buna inandığım için yapıyorum diyor. İşte evrime inandığı için. Lenin de aynı şeyi söylüyordu.
Evet.
Değil mi? İşte devlet şeyi zarar verelim, öldürelim askerleri, polisleri. İşte basalım, silahlı devrim yapalım. O da Lenin'e örnek aldığını söylüyor değil mi? İkisi de evrimci. Lenin de bizim tabii fikirlerimizin işte temeli budur inancında. Darwin'e hayranlık var. Marx'ta da, Lenin'de de.
Evet.
O da Lenin, değil mi? Ben bu devrin Lenin'iyim diyor.
Tabii bakın devam ediyor şimdi. Bu kadar değil sözleri. Bakın şimdi diyor ki, Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Heh. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Bakın ben diyor 21. yüzyılın Lenin'iyim diyor değil mi? Bakın Lenin ne diyor? Lenin diyor ki, terörü prensip olarak hiç reddetmedik. Ve hiçbir zaman da reddetmeyiz. Adam terörist zaten, kan dökmek istiyor. Komünist, Darwinist, terörist. Bakın diyor ki, Lenin devam ediyor. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak. Hmm. Kim yapıyor bunu? Polisleri, askerleri kim öldürüyor? PKK öldürüyor, bölücübaşı değil mi? Devletin hazinelerinden paraları almak. Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. İşte 21. yüzyıl Lenin'iyim ben diyor. Evet. İşte bu Lenin bu.
Tamam.
Değil mi? Fikirleri bu. Devam ediyor Lenin. Biz politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz. Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler değer taşırlar. Yani bakın ortak noktaları Darwinist, terörist, komünist olmaları. Çünkü yani Darwinizm mutlaka komünizme, terörizme, anarşiye ve faşizme gider. Tabii. Irkçılığa gider. Yani Darwinizm çünkü temel mantığı budur. Çatışma evet. mantığı. Yani siz Darwinizmi kaldırırsanız çatışmanın bir felsefesi, bir mantığı kalmaz zaten. Yani tabii ki sokaktaki adam Darwinizmi sorsan bilmez. Yani Piltdown adamı nedir desen haberi yoktur. Doğal seleksiyonu da bilmeyebilir. Ama bu dünya görüşlerini etkileyen bir temel felsefe bu. Yani bu değil mi? Bizden olmayanlarla savaş, çatışma mantığını getiriyor Darwinizm.
Tabii.
Bundan dolayı insanları etkiliyor böyle. Bilinçaltına siz, sen bir hayvansın. Güçlüysen ayakta kalırsın, zayıfsan yok olur gidersin. Çatışmada ilerlemenin temelini çatışarak ilerlersin mantığını getirirsen ki Darwinizm bunu getiriyor. O zaman tabii adam bölücübaşı oluyor, Hitler oluyor, Mao oluyor, Stalin çıkıyor. Biz tabii ki demiyoruz ki bütün Darwinistler adam öldürüyor ama Darwinizm fikri terörün temel kaynağıdır. Ya mutlaka terörizme gider yani. Bu şaşıracak bir şey yok.
Zaten itiraf ediyor yani.
Evet.
Bu budur diyor. Evrim vardır. İşte terör yapmalıyız, devrim yapmalıyız diyor. açıkça itiraf ediyor. İşte bunların anlatılması lazım. Yani halkımıza da anlatılması lazım. Yani bir buna karşı hakikaten fikri, ilmi bir eğitim programı düzenlenmesi ve bu zihniyetin neden kaynaklandığını, bu ölümlerin, işte bu terörün, bu şeyin neden kaynaklandığını bu şekilde anlatılması lazım ki bilinçlensin halkımız. Orada
evet.
Bir daha onların şeyine giremesinler, aklına, kanına vesairesine hiç kimseye giremeyecek hale gelsin. Kendi felsefeleri de yıkılsın. Elle silah tutan, ellerine hükmeden beyinleri de darmadağın olsun fikri.
Evet.
Ki ancak o zaman son bulabilsin terör inşallah.
Tabii yani maşallah bak şu çok önemli. Hocamız bunları deşifre ne kadar bilinmiyordu. Hakikaten bilinmiyordu. Yani bunların evet. Marksist, Leninist, azgın bir komünist, ondan sonra Darwinist oldukları hakikaten bilinmiyordu. Değil mi böyle? Bakın yani çok açık devam ediyor Bölücü Baş. Diyor ki PKK diyor Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Bizim ortamımızda sosyalizm ve komünizmin ölçüleri egemendir. Çok açık değil mi? Ama bilinmiyordu işte bu. Yani hocamız ortaya koydu bunları. Sosyalizm de herkese emeği kadar verilir. Bu parti PKK içinde de geçerlidir. Bu komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır. Heh. Bakın komünist toplum kurmak istiyorlar. Zaten konu bu. Evet. Yani Türkiye'yi Batı komünist Türkiye, Doğu komünist Türkiye diye hocamız şunu da yani özellikle de şu çok önemli. İddia edilen Ergenekon örgütü de aynı mantıkla çalışıyor.
Tabii
bu hapistekileri kastetmiyoruz biz. Onları mahkeme yani onlara bir şey için bir şey demiyoruz ama iddia edilen Ergenekon'un temel mantığı da bu işte. Türkiye'yi değil mi ikiye bölüp ondan sonra Doğu komünist Türkiye, Batı komünist Türkiye diye bu mantıkla şey ettiler. Onunla evet. dayanan Darwinizm. Yani siz Darwinizmi verirseniz birini hamam böceği gibi insan öldürür, terörist de olur, o bomba da patlatır. Değil mi? Camileri bombalayalım diyorlar. Neler diyorlar yani böyle? Yapmaya planladıkları şeyler milyonlarca insanı keseceklerdi, katledeceklerdi akılları sıra. Allah tabii ayaklarına doladı elhamdülillah.
Tabii.
Neden ama? Bakın şu çok önemli. Hocamız Darwinizmi çekip aldığı için altlarından.
Değil mi?
Bütün tabii fikir şu an fikir sistemleri çöktü. Yani bakın PKK şimdi Avrupa'da şeyler başladı. Baskınlar, tutuklamalar başladı. Niye? Deşifre etti hocamız bunların. Komünist, Darwinist, azgın, terörist mantıklarını deşifre edince Avrupa'da bunları şey etmeye başladı. Amerika'da aynı şekilde, Türkiye'de de şimdi aynı şekilde değil mi? Ama nasıl durdurmak bunu tabii önemli. Önemli olan bakın bu fikri taşıyan birine sen o zaman bu fikrin yayılmaması için anti-komünist, anti-Darwinist, anti-materyalist karşı propaganda yapacaksın.
Tabii.
Değil mi? Bu propagandayı zehirlenmiş insanların daha fazla zehirlenmesini durdurmak için, başkalarının zehirlenmesini durdurmak için tam fikri bir çalışma gerekiyor. Konu bu. Yoksa sadece polisiye tedbirlerle olmaz. Değil tabii. mi? Çünkü sen şu kadar adamı yakalarsın, onun yerine bu kadar adam gelir. Hatta belki daha fazlası bile gelebilir eğer fikri durdurmazsan. O fikir yayılıyorsa değil mi?
Tabii.
Daha fazlası da olabilir. Dolayısıyla fikri altyapıyla yani fikri çalışmayla bataklığın kurutulması gerekiyor. Yani sivrisinek değil mi? Tek tek yakalamak değil. Bataklığı kuruttu mu sivrisinek kalmaz zaten yani. Biter sivrisinek.
Tabii.
İşte konu bu zaten. Mehdiyet'in inşallah özelliği bu. Yani fikren ortadan kaldırdığı için inşallah o zaman ne PKK oluyor, ne iddia edilen terör örgütü oluyor, ne komünizm, ne faşizm oluyor inşallah.
Tabii, fikri gidenin cismi de gider. Ortada bir şey kalmaz Allah'ın izniyle inşallah.
Evet. Tabii bunların bir ortak noktası da masonluk. Bakın bu çok önemli. Bu mesela Karl Marx, Charles Darwin, dedesi Erasmus Darwin bakıyorsunuz, Mao, Stalin. Bunların hepsi mason. Bu rastlantı mı bu şimdi yani böyle? Hepsi Darwinist, hepsi mason. Rastlantı mı olmuş oluyor bu değil mi? Bakın şimdi... Pardon. Bundan da bir bahsedelim. Önemli bir konu çünkü inşallah. Değil mi? Hocamızın hatta... Bakın. Charles Darwin ve dedesi Erasmus Darwin. Bir kere bundan başlayalım. Charles Darwin'in dedesi Erasmus Darwin ki dedesinden alıyor fikirleri. Onun dedesinin fikirlerini biraz böyle sarmalayıp ondan sonra Mason Lojası buna kitap yaptırtıyor onu ve destekliyorlar. İskoçya'da Canongate Kilwinning No. 2 Lojası'na bağlı ünlü bir Mason dedesi. Charles Darwin'in de dedesiyle aynı locadan 27. derecede Mason. Üst düzey bir Mason yani. Charles Darwin'in kardeşleri de aynı şekilde Mason. Karl Marx ne diyor Das Kapital'i? Ben diyor Charles Darwin'e ithaf ediyorum diyor. Charles Darwin'in bu fikirleri diyor bizim diyor görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturmaktadır diyor. Kim söylüyor bunu? Karl Marx. Bakıyorsunuz Marx'a, Marx, Darwinist Marx 32. dereceden, yani komünizmin kurucusu Karl Marx 32. dereceden Alman Grand Orient Lojası'na bağlı bir mason. Ateist olmasıyla tanınan Marx, Yahudi kökenli olmasından her zaman rahatsızlık duymuş ve Yahudiler olmadan bir dünya adındaki kitabında Musevilere ve Allah inancına olan öfkesini açıkça ifade etmiştir. Bakın özellikleri Darwinist, ondan sonra mason olmaları, değil mi? Ve ateist olmaları.
Evet.
Ondan sonra Lenin ve Stalin. Lenin Grand Orient Lojası'na, Stalin ise Rosicrucian Lojası'na bağlı birer masondurlar. Bakın hepsi, değil mi? Bunların ortak özellikleri mason olmaları. Lenin, evet. Stalin, Marx. Stalin diyor ki, okullardaki öğrencilerimizin zihnini yaratılış fikrinden temizlemek için onlara üç şeyi özellikle öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini. Ne oluyor? Darwin'in öğretilerini öğretiyor. 20 milyon adam kesiliyor onun döneminde Sovyet Rusya'da.
Evet.
Bakın, Leon Trotsky, o da komünizm kurucularından, önderlerinden diyor ki, Leon Trotsky, Grand Orient Lojası'na bağlı bir mason. Bakın komünizmi kuran masonlar. Devam edelim. Trotsky de diyor ki, Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında dialektik materyalizmin en büyük zaferi oldu. Bakın Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında dialektiğin en büyük zaferi oldu. Kim söylüyor bunu? Trotsky söylüyor. Yani Trotsky Darwinizm diyor, değil mi? Darwin'in buluşu en büyük zafer oldu diyor. Mason aynı zamanda. Şimdi rastlantı mı bunlar, değil mi? Hepsinin Darwin'in hepsinin mason olması. Gelelim Mao'ya. 60 milyon adamı kesti, değil mi? Ölmesine sebep oldu evet. Çin'de. Mao Tse-tung da Grand Orient Lojası'na bağlı bir mason. Mao da diyor ki, bakın bu da Mao'nun sözü. Çin sosyalizmin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanır. Bakın hepsi Darwinist mason. Şimdi rastlantı mı bu? Değil mi? Masonlar demek ki birilerini alıyorlar ve çıkartıyorlar.
Sadece
peki, evet.
Devam et istersen, ben bölmüş olmayayım.
Evet. Şimdi yani önemli olan bir nokta daha var. Bakın.
Ama bir alıntı okumak istiyorum.
Tabii.
Sonra inşallah.
Bakın şimdi şuna bakalım, pardon bir saniye. Şimdi gelelim masonluğa tabii. Bu da önemli. Bunlar mason. Peki neden böyle oluyor? Şundan dolayı böyle oluyor. Bakın. Mason localarının yayınladığı Meşrik-i Azam, yani en üst düzey mason içtimai zabıtlarında diyor ki, biz haşa artık Allah'ı, masonlar söylüyor bunu, Allah'ı evet. Hayat gayesi olarak tanımayacağız. Biz bir gaye yarattık. O gaye Allah değil, beşeriyettir. Yani masonluk, bakın açıkça değil mi? Burada görülüyor. Dinsizlik üstüne kuruluyor. Hatta evet. Bakın diyor ki The Secret Doctrine isimli masonik eserde gezegenimizin ilahı ve tek ilah şeytandır diyor. Masonlar. Mimar Sinan dergisinde diyor ki bir dinin tesirinden, yani Mimar Sinan masonların yayın organı, bir dinin tesirinden hala kendini kurtaramayan masonik prensip ve hakikatleri kavrayamayan masonların bol miktarda mevcudiyeti çok üzücüdür diyor. Bakın dinin tesirinden, yani dinsiz olmaları gerekiyor diyor. Ama diyor kurtaramamış diyor. Çok üzücü bu diyor. Masonlar da kendisine taptıkları şeytanı Lucifer olarak tanımlıyorlar. Bakın diyor ki masonik kaynaklarda, yine The Secret Doctrine'de, Lucifer ilahi ve dünyevi bir ışıktır. Kutsal hayalet ve şeytandır. Bakın şeytan ışıktır diyor, yani değil mi? Şeytan ışığında yürüyoruz diyor. Bir tane daha bakın. Arthur Edward Waite, Devil Worship isimli eserde Lucifer şeytanın kendisidir ve bundan da öte Lucifer'e tapan gizli örgütlerin antikrist oldukları öylesine açıktır ki diye devam ediyor. Yani Lucifer şeytanın kendisidir. Bakın başka bir masonik eserde The Last Keys of Freemasonry diye gerçek mason bir dine bağlı değildir. Masonlar söylüyor bunu. Gerçek mason bir dine bağlı değildir. Ve devam ediyor böyle bu şekilde.
Ben bir alıntı okuyabilir miyim?
Evet.
John Daniel'in Two Faces of Freemasonry. Bakın ne diyorlar. Paris'teki 33. derecede Mizraim Masonluk Yüce Konseyi'ne bağlı konsey üyeleri. İşte bu evrim teorisinin bilimsel olduğu bakış açısını kullanarak bizler hiç durmaksızın basınımız yoluyla bu teorilere körü körüne güvenilmesini sağlayacağız. Entelektüeller bilgileriyle kendilerini övecekler. ve herhangi mantıksal bir doğrulamaya gerek duymaksızın bilimden alabildikleri tüm bilgiyi faaliyete geçirecekler. Temsilciliklerimizdeki uzmanlar onların zihinlerini bizim istediğimiz yönde eğitebilmemiz için tüm parçaları kurnazca bir araya getirdiler. Bir an için bunların boş sözler olduğunu düşünmeyin. Darwinizm için ayarladığımız başarılar üzerinde dikkatlice düşünün. Bakın bir şey daha okumak istiyorum. O da Philip Collins'in The Ascendancy of the Scientific Dictatorship. Darwin'in düşüncelerini uygulayan komünistler ve faşistler milyonlarca insanı öldürmüşlerdir. Bu grupların her ikisi de elitler yani Illuminati yani masonlar içerisinden çıkar. Bakın hem faşistler hem komünistler. Ve günümüzde de aynı hedefleri sürdürmektedirler. Darwinist güçlü olanın hayatta kalması iddiası sonucunda zafere ulaşmak için kan dökülmesi şarttır.
İşte.
Yani hem komünistler hem faşistler mason localarından yetişiyorlar.
Tabii. Bir de kan bakın bu mutlaka yani Darwinizm, komünizm yani bu şeytani sistem mutlaka kan dökülmesini istiyor. Deccali sistem değil mi? Bakın ben de şimdi Mimar Sinan dergisinden masonluk nasıl Darwinizm üzerine kurulu onu bir takım alıntılarla gösterelim. Bakın diyor ki Mimar Sinan yani masonların yayın organında bir şeyin en güzelini en mükemmelini yaratan evrenin ulu mimarı insanlar içinde sürdürdüğü bu evrim programında kuşkusuz en gerekeni planlamıştır. İnsan biçimli tanrıdan haşa bu soyut tek tanrı ilkesine doğru evrimin tanrı sevgisinin yapısındaki farklılıkları doğurduğu oldukça açıktır. Açıkça görülmektedir ki insanların çoğu kendi kişisel gelişmelerinde bu çocukluk evresini aşamamış ve Tanrı'ya gösterdikleri inançla birçokları kendilerini koruyan bir babaya inanmışlardır. Böyle olduğu için Freud tarafından öne sürülen Tanrı eleştirisi çok doğrudur. Freud'a göre din insanın kendi dışındaki doğa güçlerine, içgüdülere karşı haşa çaresizliğinden kaynaklanmıştır ve insanlığın gelişme sürecinin ilk dönemlerinin bir ürünüdür. Bakın işte dine bakış açıları değil mi? Şeye bakış açıları bu. Adem ile Havva'nın Adem bahçesinden kovuluşu yine eşsiz bir sembolle insanın oluşumunu anlatıyor. Mimar Sinan dergisinde söylüyor bunu. Bunun Darwin'e göre maymundan başkalaşan ilk insan, ilkel insana ve onun az veya çok zeka ışıkları kazanarak yaşam yollarını aydınlatmaya başladığı günlere benzediği açık ve seçik değil mi? Yine Mimar Sinan dergisinde bilimlerimizin Homo sapiens, kutsal kitaplarımızın Adem ile Havva adını verdiği bu ilk insanlar hemen hemen aynı zamanlarda yeryüzünün her tarafında birden zuhur ediyor. Kutsal kitapların sembolizmasını nüfuz edemeyip Adem ile Havva'nın yaratılışını zahiri anlamlarıyla ve biyolojik olabilirlikleriyle safiyane yorumlama ve değerlendirme hatasına düşenler dinden imandan olurlar. Ya da tam tersi Darwin nazariyesine inananları dinsizlikle suçlarlar. Kutsal kitapların bize Adem ile Havva alegorisiyle tanıttığı mistik düşünceye sahip ilk insan Homo sapiens, yüz binlerce yıl boyu avcılık ve toplayıcılık suretiyle yaşamını yürdürme çabası içinde daima çoğalarak ve de tekamül ederek yani evrimleşerek 10 bin yıl öncelerinden bu yana 18. yüzyıl başlarına kadar süren bir ziraat dönemi yaşadı. Yani masonluk, dinsizlik ve Darwinizm temelli üzerine kurulmuş. Değil mi? Masonluk Karl Marx'ı, Mao'yu, Stalin'i, Hitler'i çıkarmış. Değil mi? Lenin'i çıkarmış masonluk. Charles Darwin'i çıkarmış aynı zamanda. Şimdi bunların hepsi birbirine bağlı. Siz Darwinizm'i çekip aldığınızda, yani Darwinizm'i çürüttüğünüzde ki öyle oldu inşallah. Hepsi bilimsel, güya bilimsel, bu fikri dayanan kaybettiği için çöküyor bütün bu şeytani sistemler, recai sistemler. Onun için Darwinizm çok önemli. Darwinizm bunun tam temeli. Darwinizm'i kaldırdığınız anda ne komünizm kalıyor, ne faşizm kalıyor, ne anarşi kalıyor, ne terör kalıyor, ne kan dökme kalıyor, ne savaşlar kalıyor, ne ırkçılık kalıyor, ne masonluk kalıyor. Ve bunları organize eden masonluk kalıyor işte.
Evet.
Değil mi? Yapılan da bu işte ahir zamanda elhamdülillah. Değil mi? Üstad ne diyor? Üstad Bediüzzaman Said Nursi. Maddiyün ve tabiyün ortadan kaldıracak diyor Mehdi değil mi inşallah ahir zamanda. Maddiyün maddecilik yani materyalizm. Tabiyün de tabiat işte Darwinizm.
Evet.
Değil mi? Bu iki sapkın felsefeyi ortadan kaldıracağı birinci ve en önemli vazifesi olarak gösteriyor değil mi Üstad evet. Said Nursi de.
İnsanların imanını kurtarması, koruması, ehli imanı dalaletten muhafaza etmesi.
Evet.
O çok önemli bir şey.
İşte elhamdülillah Mehdi'nin, Hazreti Mehdi'nin zırh ve gölgesi dünyayı kapladı. Bu oluyor bütün dünyada. Darwinizm ve materyalizm çöküyor şu anda. O gittiği anda değil mi? O zaman İslam ahlakı. Şimdi bir insan eğer kafasında bu Darwin sapkın fikirler varsa Allah'a inanmıyor o zaman. Allah'a inkar ediyor. Siz bunu kaldırırsanız ya kardeşim yapma etme tesadüfen bir şey olur mu? Saçmalamayın. İşte bu protein tesadüfen oluşamaz. 350 milyon fasül var. Demek ki Darwinizm yok dediğiniz anda ha evet Allah yaratmıştır diyen biri hemen Allah'a karşı sorumlu olduğunu hissediyor o zaman. Hemen alır Kur'an'ı okur değil mi? Kur'an'ı yaşamaya başlar. Güzel ahlak hakim olur. O zaman merhamet, sevgi, şefkat gelir. O zaman Stalin de olmaz, Hitler de olmaz, Mao da olmaz.
Evet Allah. İnşallah.
İnşallah.
O devre yaklaşıyoruz inşallah. Çok yakın.
Evet.
Önce bu fikren yani önce bir fikren gider. Ondan sonra cismen ortadan kaybolur.
Evet.
Çünkü fikri gidenin vücudu da kalmıyor. Yani benzetme olarak söylüyorum. Şimdi işte dünyadaki o kötülüklerin kaynağı Allah'ın izniyle fikren yok edilince o kötülükler de ortadan kalkacak. Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Kur'an mucizeleri gösterelim mi? İnşallah.
Çok güzel.
İzleyenlerimize. İnşallah. Kur'an'da çok önemli bilimsel mucizeler var. Tabii imanı arttırıcı değil mi? Kur'an'ın hak kitap olduğunu kanıtı. Aynı zamanda Allah bilimi de farz olarak göstermiş. Dolayısıyla bir güzellik olarak var. Tabi bilim kitabı değil Kur'an. Allah'ın da haşa ihtiyacı yok ama bizim Kur'an'a iman etmemiz için de gerekli değil ama çok büyük bir güzellik bu Kur'an mucizeleri.
Herkesin mutlaka öğrenmesi, bilmesi gereken
evet.
Kur'an'a bağlılığın, Allah'a olan imanının kat be kat artması için çok güzel fırsatlar, nimetler bizim için bunları
evet.
Öğrenebilmek yani.
Evet, inşallah. Maşallah. Şimdi bakın Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri gökyüzünün 7 kat olarak düzenlendiğidir. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Sonra göğe istiva edip de onları 7 gök olarak düzenleyen odur. Ve o her şeyi bilendir. Bakara suresi. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Bakın. Kur'an'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi dünya göğünü ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin bu anlamı düşünüldüğünde dünya göğünün bir başka deyişle atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Değil mi? Tam ayette bilir maşallah ayette bildirildiği gibi. Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan ve Limited Fine Mesh Model diye olarak adlandırılan atmosfer modeline göre de atmosfer üst üste dizilmiş 7 katmandır. Bakın burada görüyoruz.
Evet.
Modern jeolojik tanımlamalara göre atmosferin 7 katmanı şu şekilde sıralanmaktadır. 1. Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer, iyonosfer, manyetosfer. Ne zaman öğrendik biz bu gerçekleri? 20. yüzyılda değil mi?
Evet.
1400 sene önce Kur'an'da bildirilmiş. Bakın atmosferin 7 katmanının görünümüyle ilgili bilgi veren ayetler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbirleriyle bir uyum mutabakat içinde yaratmıştır. Nuh suresi.
Evet.
O biri diğeriyle tam bir uyum mutabakat içinde 7 gök yaratmış olandır. Bu evet. Ayetlerde Türkçe'ye uyum olarak çevrilen Arapça tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka, bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü anlamlarına da gelir ki üst katın alt kata uygunluğunu vurgular. Kelimenin çoğul kullanımında ise tabaka tabaka anlamı kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardır. Bu konuyla ilgili bir diğer mucizevi yön ise Fusile suresinin 12. ayetinde geçen her bir göğe emrini vahyetti ifadesinde yer almaktadır. Allah atmosferin her tabakasını insan hayatı için önemli bir görev üstlenecek şekilde yaratmıştır. Yağmurların oluşmasından zararlı ışınların engellemesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından göktaşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır.
Maşallah.
Ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir. Şimdi bakın 7 kat gök mucizesi var Kur'an'da. Allah yerin de 7 kat olduğunu söylüyor. Hakikaten toprağın da 7 kat katmanı var.
Evet.
Bir şey daha var. Elektronların da bulunduğu düzlemler 7 kattan oluşuyor. Bakın bu çok manidar. Bu rastlantı değil çünkü.
Evet,
bakın doğru. Toprak 7 kat. Gökyüzü 7 kat. Atomun da değil mi? Elektronun da 7 katı var.
Evet.
7 ve her yörünge. Evet, hiçbir katı da birbirine karıştırmıyor. Yani bir kattan diğerine geçiyor ama asla arada kalmıyor elektron.
Çarpışmıyor.
Hiç çarpışmıyor. Her bir katta, en üst katta 100'e yakın elektron bulunabiliyor enerji durumuna göre. Ve asla çarpışmıyor. Çok küçük, yani o kadar ufak ki böyle. Milimetrenin 10 milyonunda bir atomun çapı zaten. O kadar ufak alanlarda saniyede 2000 kilometre ile 100 bin kilometre arası hareket yapıyor. Ve düzensiz yapıyor bu hareketi. Bulut gibi bir şey yapı oluşturuyorlar böyle. Ve asla çarpışmıyor. Ya, muazzam bir nizam ve intizam var. Allah'ın evet. Yani açık yaratma sanatı böyle. Sonsuz yaratma gücü yani. Çünkü 10 üzeri 79 tane atom var evrende. Yani 10 üzeri 79 demek 79 tane sıfırlı bir sayı. Biliyorsunuz 12 sıfır trilyon yapar. 15 sıfır katrilyon yapıyor. Yani bak 15 sıfır katrilyon. 79 tane sıfır var, adı yok. O kadar atom var kainatta. Onun bilmem kaç katı kadar işte değil mi sayılarına göre elektron var onların içinde. Saniyede 2000 ile 100 bin kilometre arası hareket yapıyorlar. Ne zamandan beri? 15 milyar yıldan beri. Ve 15 milyardan beri hiç çarpışmıyorlar.
Şu ayette ifadesinde geçen ve bir koruma altına aldık diyor ya. Onunla ilgili sende bir film olacaktı. Kolaydaysa eğer belki gösterebiliriz ama belki vaktimiz azaldı. Hani dünyanın mesela Jüpiter ve diğer büyük gezegenler göktaşlarını kendilerine çekiyorlar ya.
Biraz az vaktimiz kaldı ama.
Evet.
Bakalım.
Belki yetişir.
Gelecek programda da gösterir. Yarın da gösterebiliriz.
Olur.
Değil mi?
Ama hakikaten korunma altına alındığını.
Tamam madem bahsettik. Şimdi gösterelim. Yarın gene de yine gösteririz.
Evet yani vaktimiz yettiği kadar gösteririz.
Şeytandan Allah'a sığınırım ve izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. Göğün ve yerin onun emriyle durması da onun ayetlerindendir. Göklerde ve yerde bulunanlar onundur. Hepsi ona gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Şimdi bakın. Evet.
Biz pauzladık ya ondan dolayı biraz
yok ilerliyor da ilerliyor. Bu bölümleri evet başlaması biraz evet niye karanlık çıktı böyle onu anlayamadım.
Şimdi o şey kainatın şeyini evet. Gösteriyor.
Bu Jüpiter'in dünyayı korumasıyla Jüpiter'in koruyucu bir görevi var. Yanına yaklaşan bütün cisimleri Jüpiter'in en büyük gezegen evet çekim gücüyle bakın bütün yaklaşan gök taşlarını vesaire kendi yüzeyine çekiyor.
Bunlar bize gelecekti belki dünyamıza gelecekti.
Dünyamıza gelecek tabii evet. Jüpiter olmasa bunlar dünya yağmur gibi yağacaktı. Ama Allah'ın dilemesiyle işte Jüpiter
koruma altına aldık diyor.
Evet koruma altına aldık diyor. Bu korumanın altına aldığı sebeplerden bir tanesi olmuş oluyor Allah'ın yarattığı.
Evet.
Ki atmosferin de koruyucu gücü var. Artı Van Allen kuşakları var. Manyetik kuşakları var. Manyetik bir tabaka var dünyanın etrafında. O da koruyucu ayrıca. Bakın.
Atmosferin katmanı da bir katmanı da o taşlardan koruyor.
Tabii atmosferin katları koruyor. Manyetik alan koruyor. Jüpiter de koruyucu değil mi? Evet. Dünya tam koruma altına alınmış
evet,
hakikaten.
Maşallah.
Yoksa yağmur gibi yağardı ve şehirler...
Tabii.
Bayağı yani alan dilemesiyle.
Herhalde şu an
helak olurdu. Bakın bak. Şimdi burada bir örneğini gösteriyor evet. Burada. Böyle göktaşı yağardı şehirlere. Bu bir film canlandırma. Bu göktaşları tabii şehri helak ederlerdi yani.
Tabii.
Ama Allah'ın korumasıyla değil mi? Koruma altına alınmış dünya ve tabii. Bu olmuyor. Normalde yani olması gerekirdi. Zaten teknik olarak olması gerekiyor. Çünkü sürekli var üzerine gelen göktaşları ve şeyler. Evet. Ama hiçbir dünyayı isabet etmiyor.
Beşikteki çocuğun korunması gibi korunuyoruz yani evet. Allah tarafından.
Ta ki koruma... kıyamete kadar ama evet, kıyamette inşallah Allah evet. Değil mi? Bütün dünyayı helak edecek işte o zaman. Bakın yine canlandırma. Böyle bir göktaşının yaklaştığını düşünün dünyaya. Değil mi?
Ki dolu var yani.
Tabii. Çarpmaması için mi sebep? Çarpmaması mucize. Zaten yakınlarda bir Nemesis çıktı ya, Nemesis diye, evet. Parça gönderiyormuş. Çok hatta önemli. Görünmüyor içindeki kara delikten dolayı. Görüntülenemiyor. Ama 65 milyon yıl önceki bir çarpma olduğu düşünülüyor. Dinozorların neslinin tükenmesine, yok olmasına vesile olan. Ondan kaynaklandığını söylüyorlardı basında çıkan haberlerde.
Tabii.
Bakın böyle bir gök taşının okyanusa indiğini düşünün. Olabilecek tsunamiler bütün kıtayı yok eder yani. Tabii. Böyle. Değil mi? Okyanusun ortasında böyle, tabii, bir göktaşı inse Allah saklasın. Ki olurdu bu ama Allah koruma altına aldığı için olmuyor.
Tabii. Allah zeval bulurlardı gökler veya zeval bulurdu diyor.
Evet.
Allah tutmasa olmuyor. Evet. Mealen şeytan Allah'a sanırım. Kıyamette benzeri bir şekilde, değil mi?
Evet.
Yani böyle çarpmalarla.
Hatta canlandırma yapmışlar bilim adamları.
Evet.
Şimdi Kur'an'da iki çarpmadan bahsediliyor. Bir üçüncü çarpma en sonunda. İki çarpmalı bir canlandırma yapmışlar. Bir tanesi dönen dünyaya teğet geliyor. O çarpma dünyanın dönüş eksenini değiştiriyor. Dünya batıdan doğuya dönerken doğudan batıya dönmeye başlıyor. Hı-hı. Ayette bildirildiği gibi.
Evet.
Ondan sonra teğet vurduğu için gök cismi de spin atıyor. Ve spin attığı için hani böyle olur ya, toplarda mesela böyle spin attırarak döndürdüğünüz zaman geri, evet, gelir. O da spin attığı için geri geliyor. Bu sefer dünyaya göbekten vuruyor. O bilim adamlarının yaptığı, bu Amerikalıların hazırladığında. Ve dünyaya göbekten girerek şey ediyor, çarpma meydana getiriyor.
Artık her şey tabii dümdüz,
evet,
oluyor.
O zaman
mağmalar
işte, evet,
çıkıyor.
Mağmalar çıkıyor tabii, her şey böyle. Bakın burada olduğu gibi.
Normalde bir alev topu aslında dünya.
Tabii yani şu an altımızda, elmanın kabuğunun üstünde oturuyoruz.
Tabii.
Altı mağma dolu. Yani mağmanın üzerindeyiz. 950 bin kilometre hareketli, kilometreyle hareket ediyoruz. Ha, dünyanın çok büyük hızları var. Yani kendi etrafında dönüyor bakın. Bakayım, evet, onu Mursan. Süremiz doldu,
evet,
galiba değil mi?
Yani herhalde,
evet, yarın tekrar gösteririz.
İnşallah.
İnşallah. Ki bitiyor şu anda. Devam edelim. İnşallah.
Evet. Görüntüler ekranda değil zaten. Evet, geldi tekrar.
Evet, böyle olur. Allah saklasın, değil mi? Ama Allah'ın koruması altındayız inşallah. Evet. Jüpiter'in de bilinmeyen bir şeydir bu, değil mi? Jüpiter'in büyüklüğünün,
evet,
böyle kendine çektiği. Çünkü,
evet,
orada yaşam yok. Bir zarar vermiyor dolayısıyla. Ama dünyaya gelse tam bir
Allah görevli
şey
kılmış
olur, evet,
işte o. Onun da öyle bir görevi var.
Evet. Onun da öyle bir görevi var. Büyüklüğün hikmeti de buymuş demek,
evet,
ki inşallah. Hikmetlerinden birisi. İnşallah. Evet. Evet, bitirelim mi?
Tabii inşallah.
Altı hocam. Yarın tekrar yine saat 10'da değil mi inşallah yarın? Evet,
evet.
Yarın saat 22'de itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
İnşallah.